sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? İnsan sıkça rastladığı olaylara karşı hemen bir alışkanlık kazanır. Hatta zaman içinde bu alışkanlık öyle bir hal alır ki ilk gördüğünde kendisinde şiddetli bir şaşkınlık ya da tepki oluşturan olaylar bir süre sonra rutin konulara dönüşür. Dünya üzerinde süren savaşlar ve çatışmalar da böyle olaylardandır. Bir ülkede bir işgalin, katliamın veya soykırımın başlaması dünyanın dört bir yanında önce şiddetli bir tepki oluşturur. Örneğin Bosna'da ilk çatışmaların başladığı günleri düşünelim ya da Çeçenistan'ı, Filistin'i. Kundaklarında katledilen Çeçen bebekleri, Bosna'da büyük bir soykırıma maruz kalan kadınları, yaşlıları, gençleri. İnsanlar bu gibi görüntüleri gördükleri ilk günlerde içlerinde duydukları tepkiyi, bir şeyler yapma isteğini sık sık dile getirmişlerdir. Ancak ardı arkası kesilmeyen bu gibi haberler zaman içinde dikkatlerini çekmez olur. Her gün yeni kişiler ölür, kadınlar tecavüze uğrar, çocuklar kurşunlara hedef olur, mayınlara basıp kolunu ya da bacağını kaybeder. Ancak insanların ilk günlerde verdiği tepkiler yerini garip bir duyarsızlığa bırakır. Hatta gazeteleri aldıklarında savaş haberlerinden çok hemen yan sütunda yer alan magazin içerikli başka bir haber ilgilerini çeker. Çünkü Filistin'de, Çeçenistan'da, Keşmir'de ya da Doğu Türkistan'da her gün birkaç kişinin ölmesi sıradan bir haber haline gelmiştir. Dahası bu vahşetleri sanki makul birer siyasi gelişme gibi gösteren bir propaganda da bir taraftan yürürlüktedir. Bu nedenle birçok insan Çeçenistan'da devam eden büyük katliamı, Rusya'nın iç sorunu, Filistin'de yaşananları İsrail ile Filistin arasındaki toprak mücadelesi olarak değerlendirmektedir. Diğer pek çok nedenin yanında tarihi ve ekonomik nedenlerin çatışmaların meydana gelmesinde etkili olduğu doğrudur. Örneğin Çeçenistan Rusya için hem ekonomik hem de stratejik açıdan çok önemlidir. Fanatik Yahudilerin Kudüs'e ve diğer Filistin topraklarına yönelik işgal niyetleri asırlardan beri süre gelmektedir. Ancak Çeçen halkının komünist Rus yönetiminden gördüğü baskının, Afrika'daki Müslüman halkların maruz kaldığı şiddetin ya da benzer zulümlerin tek nedeni ekonomi ya da iç sorunlar değildir. Bu insanların temsil ettikleri Müslüman kimlik çatışmaların ana nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu insanlar Allah'a iman ettikleri, hayatlarını inançlarının gerektirdiği şekilde geçirmek istedikleri için çeşitli baskılara maruz kalmaktadırlar. Güçlü bir İslam devleti ya da İslam ülkelerinin oluşturduğu güçlü bir birlikse pek çok batılı ülkede büyük bir rahatsızlık uyandırmakta, pek çoğunun da çıkarlarını tehdit etmektedir. Konunun bir başka yönü ise insanların çok büyük bir bölümünün bu ülkelerde yaşananlar hakkında hiç bilgi sahibi olmamaları, hatta birçok ülkenin adını dahi bilmemeleridir. Dolayısıyla Sudan'da, Endonezya'da, Patani'de, Burma'da, Cibuti'de ya da Tunus'ta yaşayan Müslümanların karşı karşıya bulundukları durumdan da haberleri yoktur. Yaşanan zorlukların, baskıların, her gün bir yenisi gerçekleşen şiddet eylemlerinin, açlığın ve sefaletin farkında dahi olmayan bu insanların durumuysa çok daha düşündürücüdür. Çünkü bu kişilerin varlıklarından haberdar bile olmadığı iman sahibi kişilere yardım elini uzatması elbette mümkün olmayacaktır. Bir kesimse yapılan zulüm ve haksızlıkların farkındadır. Ancak bu kişilere yardım edebileceğini, zulmün engellenmesi için çaba sarf edebileceğini aklına dahi getirmez. Üstelik hiçbir şey yapamayacağı konusunda kendisini o kadar inandırmıştır ki, ne okuduğu haberler ne de gördüğü görüntüler vicdanında en ufak bir etki oluşturmaz. Oysa iman eden bir insan her duyduğundan ve her gördüğünden sorumludur. Allah, Nisa suresinin 75. ayetinde Müslümanlara şöyle seslenmektedir. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz. Allah'ın ayetteki emrini yerine getiren iman ve vicdan sahibi kişilerin olan bitenlere gözlerini kapamaları, onları görmezden gelmeleri mümkün değildir. Bir Müslümanın dünya üzerinde böylesine şiddetli bir zulüm devam ederken rahat yatağında kayıtsızca uyuması, yalnızca kendi eğlencesini ve çıkarlarını düşünmesi imkansızdır. Çünkü iman eden bir kişi haksız savaşların, katliamların, zulmün, açlığın, ahlaki dejenerasyonun, kısaca dünya üzerindeki tüm sorunların çözümünü bilmektedir. Bu çözüm, Kur'an ahlakının insanlar arasında yaygınlaşmasıdır. Bu bilgi ona çok büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Dünyaya İslam dinini ve dinin getirdiği güzellikleri anlatmak, Kur'an ahlakını yaymak ve dinsizliğe karşı fikri bir mücadele yürütmek. Bu şerefli sorumluluğa sahip çıkan kişiler, dünya üzerinde zulüm gören tüm insanları Kur'an'ın rehberliğinde aydınlığa çıkaracaklardır. Allah, Maide suresinin 15. ve 16. ayetlerinde şöyle bildirir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Peki, İslam dünyasına yönelik bu saldırıların kökeninde neler olabilir? Bu sorunun cevabını vermeden önce, İslam dünyasına yöneltilen saldırıların kökenleri hakkında bazı temel tespitlerde bulunmak gerekir. İslam dünyası denen coğrafya, nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ülkeleri kapsar. Bu coğrafya, en batıda Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyılarında yer alan Fas'a ve Moritanya'ya kadar uzanmaktadır. En doğuda ise Pasifik Okyanusu kıyılarındaki Endonezya'ya kadar varır. Bu büyük coğrafyada farklı milletlerden yaklaşık 1 milyar Müslüman yaşar. Son 200 yıl içinde ise Müslümanların büyük bölümü sırf bu kimliklerinden dolayı çeşitli saldırı, baskı, terör ve hatta katliamlarla yüz yüze kalmıştır. Çünkü pek çok Müslüman, Müslüman olmayan, dahası İslam'a nefretle bakan yönetimlerin hakimiyeti altında yaşamak zorunda bırakılmıştır. Farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar, görünüşte farklı düşmanlarla karşı karşıyadır. Örneğin Bosna'da Sırplar, Keşmir'de Hindular, Kafkaslar'da Ruslar, Cezayir, Mısır, Fas gibi ülkelerde de baskıcı rejimler tarafından Müslümanlar hedef alınmaktadır. Ama her nedense birbirinden bağımsız gibi görünen bu İslam karşıtı güçler hep benzer mantıklarla hareket etmektedir. Benzer stratejiler izlemekte ve benzer yöntemler kullanmaktadırlar. İşte bu noktada karşımıza söz konusu güçlerin ortak bir yönü olan dinden uzak kimlikleri çıkar. Allah'ın varlığını inkar eden bu kişiler, başta tahrif edilmemiş tek hak din İslam olmak üzere ilahi dinleri kendi kurdukları din dışı sistemler için büyük bir düşman olarak görmektedir. Dolayısıyla dinsiz ideolojileri temsil eden bu güçler, dine ve dindarlara karşı çok şiddetli bir savaş açmışlardır. Bu nedenle de Müslümanların karşılarındaki düşman gerçekte Sırplar, Hindular ya da baskıcı rejimler değil, dünya üzerinde mevcut bulunan din dışı anlayıştır. Bugün devam eden İslam karşıtı savaşın temeli de dinsizlikle beslenmekte ve kökenleri çok eskilere dayanmaktadır. İslam dünyası her zaman bu durumda mıydı? Bu sorudan yola çıkıldığında düşündürücü sonuçlarla karşılaşırız. Bundan birkaç asır önce İslam dünyasını Müslüman imparatorluklar yönetiyordu. 1700'lerin başında İslam dünyasının neredeyse tamamına hakim olan 3 büyük imparatorluk bulunuyordu. Hindistan'da Moğol İmparatorluğu vardı. İran ve çevresinde Safavi Devleti hüküm sürüyordu. Üçüncü ve en büyük imparatorluksa tüm Balkan Yarımadası'nı, Anadolu'yu, Mezopotamya'yı, Arap Yarımadası'nı ve Kuzey Afrika'yı yöneten Büyük Osmanlı Devleti'ydi. Ancak bu üç imparatorluk zamanla yok oldu. Moğol İmparatorluğu zayıfladı, küçüldü ve sonunda yıkıldı. Ardından tüm Hint Yarımadası İngiliz sömürgeciliğinin kontrolüne geçti. Hindi Çin'i olarak bilinen bölge de Fransızlar tarafından sömürgeleştirildi. Orta Asya'ya hakim olan Safavi Devleti İngiltere ve Rusya'nın hakimiyetine girdi. İslam imparatorluklarının en büyüğü ve en güçlüsü olan Osmanlı ise 19. yüzyıldan itibaren kademeli olarak küçültüldü. Osmanlı'nın batıdaki toprakları Rusya'nın ve Rusya'nın kışkırttığı Balkan devletlerinin eline geçti. Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ise İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından istila edildi. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde dünya üzerindeki Müslümanların çok büyük bir bölümü Müslüman olmayan yönetimlerin hakimiyetinde yaşar hale gelmişlerdi. Bu yönetimler sömürgecilerdi. İngiltere ve Fransa gibi klasik sömürgecilere 1920'lerde Sovyet Rusya ve faşist İtalya'da katıldı. Bu ülkelerin her biri İslam dünyasının bir bölümünü işgal etti ve sömürdü. Müslüman halka karşı ise en acımasız katliam ve işkenceleri uygulamaktan çekinmedi. İngiltere ve Fransa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu'daki Müslümanları yönetiyor, daha doğrusu Müslüman ülkelerin doğal kaynaklarını kendi ulusal menfaatleri için kullanıyordu. Sovyet Rusya ise tüm Kafkasya ile Orta Asya'yı ele geçirdi ve bu bölgelerdeki Müslümanları komünist rejimin baskısı altında köleleştirdi. Libya'yı 1911 yılında işgal etmiş olan İtalya, 1930'larda da Habeşistan'a karşı kanlı bir işgale girişti. İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu politikasının önemli bir özelliği, bölgeyi kendi menfaat ilişkilerine uygun yapay devletlere bölmekti. Orta Doğu'daki bu yapay düzenleme, bir türlü bitmek bilmeyecek çatışmalarında tohumuydu. Bu iki Avrupalı sömürgeci güç, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Orta Doğu'yu terk etmek zorunda kaldılar. Ama arkalarında kendilerinden çok daha acımasız, saldırgan ve yıkıcı bir sömürgeci güç olan İsrail'i bıraktılar. Çok kısa bir biçimde özetlediğimiz bu tablonun geneline baktığımızda İslam dünyasının 19. yüzyılın başlarından itibaren dış güçler tarafından hedef alındığını açıkça görürüz. Dünya Müslümanları geçen 200 yıllık süre boyunca bu güçler tarafından işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş, baskı ve zulüm görmüştür. Bu güçlerin İslam dünyasında kurdukları kukla yönetimler de Müslümanlara bir o kadar zulmetmiştir ve hala da zulmetmeye devam etmektedirler. Ayrıca dış güçler İslam dünyasına yabancı olan bir takım ideolojileri Müslüman toplumlara empoze etmişler, bu ideolojilerle kışkırttıkları bazı kimseleri de Müslüman toplumların geleneğine karşı kullanmışlardır. İslam dünyasına yönelen düşmanları analiz ettiğimizde bu düşmanların üç temel fikri kökeni olduğunu görürüz. Bunlar İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin dayanağı olan Batı emperyalizmi, aşırı milliyetçilik ve devamında gelişen faşizm ve komünizmdir. Bu ideolojiler 19. yüzyılda dünyanın büyük bölümüne hakim olmuş ve hakim olduğu her coğrafyaya zulüm ve vahşet götürmüştür. İslam dünyasını işgal eden, parçalayan, yağmalayan, köleleştiren, katliamdan geçiren güçler aslında bu ideolojilerdir. bu üç temel ideolojinin ortak bir kaynağı vardır. Hepsinin temelinde Batı'nın dinsizleşmesi yatmaktadır. Üçü de Batı dünyasının Allah inancından ve dinden uzaklaşıp materyalist bir dünya görüşünü benimsemesiyle ortaya çıkmıştır. Bu teşhisi doğrulayan çok önemli bir gerçek vardır. Her üç ideolojide dünya tarihinde ilk kez ateist ve dinsiz felsefenin objektif bilimsel gerçek olarak lanse edilmesine imkan sağlayan Darwin'in evrim teorisine dayanmaktadır. Darwinizm, sömürgeciliğin sözde bilimsel temeli olmuştur. Çünkü Darwin, insan ırklarını ileri sürdüğü hayali evrim süreci içinde farklı basamaklara yerleştirmiştir. Buna göre Avrupalı beyaz adamı en ileri ırk saymış, Asyalı ve Afrikalı kavimleri ise neredeyse maymunlarla aynı düzeyde göstermiştir. Darwin'e göre yaşam mücadelesi içinde zayıf bireyler elenirken, güçlü ve uygun yapıya sahip bireyler de seçilip hayatta kalıyordu. Dahası bu mücadelenin evrimsel gelişme için gerekli olduğunu, yani bazı insan ırklarının yok edilmesinin insanlığın gelişmesini sağlayacak bir süre sayıldığını savunmuştu. Sosyal Darwinizm olarak anılan bu bilim dışı hurafeler dönemin ilkel bilim düzeyi içinde büyük kabul görmüş ve Avrupa emperyalizminin temel meşruiyet kaynağı haline gelmiştir. Kısacası Darwinizm emperyalizmin bilimsel temelidir. Sosyal Darwinizm, emperyalizm kadar ırkçılık, aşırı milliyetçilik ve faşizmin de kaynağıdır. Nitekim, ilk faşist rejimi kuran İtalyan diktatör Mussolini, gençlik yıllarında Darwin'i öven makaleleriyle dikkat çekmiş koyu bir Darwinisttir. Hitler'in ve diğer Nazi kurmaylarının yazılarında da sosyal Darwinizm'den ilham aldıkları çok açık olarak görülmektedir. Darwinizm komünizmin de temelidir. Bu gerçek, komünizmin iki kurucusu olan Marx ve Engels tarafından açıklıkla ifade edilmiştir. Marx ve Engels koyu birer ateistlerdi. Dolayısıyla dini inançların yok edilmesini komünizm açısından zorunlu görüyorlardı ve evrim teorisinin de bu hedefe hizmet ettiğini anlamışlardı. Komünizme ilave yorumlar getiren Lenin, Troçki, Stalin, Mao gibi diktatörler de Darwin'e olan ideolojik bağlılıklarını hem ifade etmişler hem de fiili olarak göstermişlerdir. Evrim teorisi tüm komünist rejimlerde eğitimin ve hatta tarım politikalarının temeli haline gelmiş, tüm komünist akımlar aradıkları fikri temeli Darwinizm'de bulmuşlardır. Darwin'in evrim teorisini benimseyen komünist ideoloji için toplum bir hayvan sürüsüdür. İnsansa insan hayvan makine arasında kalan cansız, ruhsuz, donuk bir varlıktır ve değersizdir. Zaten sürüde çok var, bir tane kaybolsa bir şey olmaz mantığı geçerlidir. Çalışamayan ya da sakat olanlar sürüden atılır, ölüme terk edilir. Hastalıklı ve zararlı olarak kabul edilir, af, merhamet, vefa duygusu yoktur. İnsanlar öldükten sonra yok olacaklarına inandıkları için yaşama dört elle vahşice sarılırlar. Herkesi düşman ve kendi yaşam mücadelesinde rakip gördükleri için her hareketi kendi aleyhlerinde yorumlar ve kin tutarlar. Dinin getirdiği güzel ahlak, sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık, yardımlaşma, affedicilik gibi özellikler komünizmin hedeflediği modele uymamaktadır. İşte bu nedenle her türlü insani ve manevi değerden uzak bir toplum oluşturan komünist ideoloji dine düşmandır. Sonuç olarak Batı emperyalizmi, aşırı milliyetçilik ve devamında gelişen faşizm ve komünizm 19. yüzyılda Batı dünyasını ele geçiren dinsiz kültürle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu durum, dinsizliğe karşı yürütülecek fikri mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha göstermektedir. Dinsizlik, sadece insanların imanlarını yok ederek onların ahiretlerini mahvetmeye çalışan bir güç değildir. Aynı zamanda dünyayı da mahvetmeyi bir karmaşa ve savaş alanına çevirmeyi hedeflemektedir. Müslümanları ise bu karmaşa ve savaş ortamında en büyük hedef olarak belirlemektedir. Dolayısıyla dinsizliğe karşı fikri mücadele hem büyük bir imani hizmet hem de dünyayı saran fitneye karşı verilecek büyük bir moral savaşıdır. Halen dünyanın dört bir yanında dinsiz sistemler tarafından ezilen pek çok Müslümanın varoluşu bize bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir gerçektir. Unutmayın ki dinsizliğe ve dinsizliğin dayanakları olan felsefe ve ideolojilere karşı kazanılacak her fikri zafer aynı zamanda dünyadaki mazlum Müslümanlara yardım anlamını taşıyan bir moral zaferi olacaktır. İslam'ın Kışı ve Beklenen Baharı adlı bu programlarda tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan zulüm ve bu bitmeyen zulme karşı tek çözümün Kur'an ahlakı olduğu ele alınacaktır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra eski Sovyet coğrafyasındaki pek çok ülkede çok sıkıntılı bir dönem yaşanmıştı. Bu dönem halen de yaşanmaya devam ediyor. Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan ve Dağıstan'da Rusya'nın yayılmacı politikasının etkileri hala silinmedi. Sovyet yönetiminin baskılarından kurtulup barış ve huzur dolu bir düzen kurabileceklerine inanan bu toplumlar bu kez şekil değiştirmiş bir Rus baskısıyla karşılaştı. Ancak bu ülkelerden özellikle bir tanesi var ki 400 yıldır bağımsızlığı uğruna Ruslarla yaptığı mücadeleden hiçbir şekilde vazgeçmedi ve canı pahasına direndi. Bu ülke cesaretiyle ve bağımsızlığına düşkünlüğüyle tarihe geçen Çeçenistan'dır. Müslüman Çeçenlerin Ruslara karşı sürdürdüğü büyük mücadelenin başlangıcı 18. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. 1816 yılında Kuzey Kafkasya'daki Çeçen halkı Ruslar tarafından çok büyük bir katliama tabi tutulmuştur. Çeçen Müslümanlarının lideri İmam Hamzat'ın şehit edilmesinin üzerine Çeçen ordusunun başına geçen Şeyh Şamil günümüzde hala kuşaktan kuşağa aktarılan bağımsızlık mücadelesini başlattı. Şeyh Şamil'in orduları yaklaşık 25 yıl boyunca Rus yayılmacılığına karşı kahramanca direndi. Ama sonunda Rusya bölgeye hakim oldu ve bu toprakları bir daha bırakmadı. İşte bugün Çeçenlerin yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi Şeyh Şamil'in başlattığı bu İslami direnişin devamıdır. Komünist Rus yönetiminin Müslüman Çeçen halkına karşı uyguladığı şiddetli baskı ve zulmün altında tarihi ve ekonomik nedenler başta olmak üzere pek çok neden sayılmaktadır. Gerçekten de Çeçenistan Rusya için diğer Kafkasya cumhuriyetlerine göre çok daha büyük önem taşımaktadır. Bu bölgede başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yüksek rezervli doğal kaynaklar bulunmaktadır. Komünist Rusya, Soğuk Savaş döneminde ihtiyacı olan tüm ham maddeleri bu ülkeden çok ucuz fiyata alıp kendi ihtiyacı için kullanıyordu. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kendisi için büyük bir ham madde kaynağı olan Çeçenistan ve diğer cumhuriyetler birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. İşte bu gelişmeler Rusya'yı da büyük bir çıkmaza soktu. Ekonomik etkinin yanı sıra Rusya'nın yüzyıllardır devam eden yayılmacı politikası da Orta Asya ve Kafkasya'da yaşanan karışıklıkların tarihi nedenini oluşturmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Moskova kısa süreli bir bocalama dönemi geçirmiştir. Ancak hemen toparlanmış ve bağımsızlığını ilan eden yeni cumhuriyetler üzerinde tekrar hakimiyet kurmak için çok yönlü girişimlerde bulunmuştur. Aslında Rusya'nın şu an bu cumhuriyetler üzerinde oynadığı oyunlar, Boris Yeltsin'in 1993 yılında yaptığı bir konuşmayla ilk sinyallerini vermiştir. Yeltsin yaptığı bir açıklamada, "Yitirdiği mevzileri yeniden ele geçirerek Rusya'nın süper güç niteliğini yeniden kazanacağını ifade etmiştir. yani Rusya, bu ülkelerin bağımsızlıklarını ilan etmelerine, özgürlüklerine kavuşup kendi ayakları üzerinde duracak hale gelmelerini kabul edememekte, bu bölgeleri yeniden ele geçirilmesi gereken mevziler olarak görmektedir. Öte yandan Müslüman cumhuriyetlerin bir bölümü bağımsızlığını kazanamamış ve Rusya Federasyonu toprakları içinde kalmıştır. Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki baskısı elbette çok daha büyüktür. Bunlardan biri olan Çeçenistan, Rus baskısının en çok hedefi olan ve bu nedenle de çok büyük zulümlere maruz kalan ülkedir. Son 10 yıldır dünyanın gündeminde olan Çeçenistan, 16 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle aslında çok küçük bir ülkedir. Şu an Rusya Federasyonu içinde Çeçenistan'la aynı durumda olan 19 özerk cumhuriyet daha bulunmaktadır. Bu cumhuriyetler, Rusya'nın genel topraklarının %28'i kadar bir yüz ölçümüne sahiptir. Moskova, bu cumhuriyetler üzerinde hala çok büyük bir etkiye sahiptir ve bu etkinin hiçbir şekilde zarar görmesini istememektedir. Çeçenistan'ı kaybetmesi ise Rusya'nın bu ülkeler üzerinde nüfuzunun kırılması demek olacaktır. Bu da bağımsızlığa düşkün Çeçen halkının diğer ülkelere bir örnek teşkil etmesiyle sonuçlanacaktır. Toplam nüfusları ancak Rus ordusunun asker sayısına ulaşabilen Çeçenlerin 16 milyon kilometre karelik Rusya'yı hezimete uğratması diğer özerk cumhuriyetlerde de bağımsızlık mücadelesinin fitilini ateşleyebilir. Çünkü Rusya Federasyonu içindeki cumhuriyetlerin en önemli özelliklerinden biri birbirleriyle çok büyük bir etkileşim içinde olmaları ve bir ülkede yaşanan değişikliğin hemen diğer ülkeleri de etki altına almasıdır. Tüm bunlardan başka Çeçenistan'ı Rusya için önemli kılan bir ana unsur daha vardır. Moskova'nın asıl korkusu, aynı Bosna ve Kosova örneğinde de olduğu gibi hemen yanı başında kurulacak bir Müslüman devletin varlığıdır. Zira Komünist Rusya yönetimi yıllar boyunca Kafkas halklarının dini kimliklerini yok etmek için mücadele vermiş, onlara şiddetli baskılar uygulamış, camilerini yıkmış, ibadet etmelerini engellemiş, dini eğitimi yasaklamıştır. Dolayısıyla tüm yaptıklarını bir anda boşa çıkarabilecek Müslüman bir devletin varlığı düşüncesi Rusya'yı çok rahatsız edecektir. İşte Çeçenistan'a karşı yürütülen insanlık dışı savaşın altında yatan en önemli neden budur. Çeçen halkı dinine bağlılığıyla tanınan, özgürce dinlerini yaşayabilmek için mücadele etme konusunda kararlı olan ve diğer Müslüman Kafkas devletleri üzerinde etki uyandıran bir İslami kimliğe sahiptir. İmam Mansur'un 1780'li yıllarda başlattığı tüm Kafkasları tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen Birleşik Kafkasya fikri Rusların korkulu rüyasıdır. Çünkü bu birliğin en önemli özelliği İslami kimliği olacaktır ve bu kimlik Moskova'nın çıkarlarını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. İşte bu korkular Rusların Çeçensiz bir Çeçenistan özlemini doğurmaktadır. Rusya, Çeçenleri tek bir kişi kalmayacak şekilde yok ederek olası bir İslam birliğini engellemeyi ve eski topraklarını tekrar kendi etkisi altına almayı hedeflemektedir. Rusya özellikle 1990'lı yılların başından itibaren Çeçenistan'da çok büyük entrikalara imza attı. Sarsılmaz bir birlik içinde olan Çeçenleri silahla yok edemeyeceğini düşündüğü için onları içlerinden çökertme yoluna başvurdu ve bunun için çeşitli yollar denedi. Seçimlere müdahale ederek kargaşa çıkarmaya çalıştı. Vaatlerle devlet adamlarını satın almaya yeltendi. Adam kaçırma ve terör hadiselerini organize etti. Rus yanlısı olan din adamlarını kullanarak dini ayrılıklar oluşturmak istedi. Ayrıca ekonomik ve siyasi baskılara kadar türlü yöntemlerle Çeçenistan'da kaos çıkarmaya, halktaki güçlü birliği bozmaya çalıştı. Ancak Rusya bu girişimlerinden beklediği başarıyı elde edemedi. Tüm hukuksuzluklara ve insanlık dışı uygulamalara rağmen dünyanın olan bitenlere göz yumması ve hiçbir şekilde müdahalede bulunmaması Rusya'yı daha da cesaretlendirdi ve zulmüne devam etmesine fırsat tanıdı. Rusya'nın Çeçenistan'ı 1991 yılındaki fiili işgali merhum Cahar Dudayev tarafından bertaraf edildi. Bunun ardından 1994 Kasım'ındaki ciddi tacizler aynı yılın 11 Aralık'ında fiili bir savaşa dönüştü. 100 binin üzerinde Çeçen bu savaşta hayatını kaybederken on binlerce insan yurdundan göç etmek zorunda kaldı. Kullanılması yasak olan kimyasal silahlarla insanlar bir tür soykırıma tabi tutuldu. Üstelik Rusya, Çeçenistan'ı dünya kamuoyuna iç meselesi olarak lanse ettiği için dış dünyadan ciddi bir tepki görmedi. Çeçen halkına yardım eli uzatan çıkmadı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Çeçenler hiçbir şekilde yılmadı. Kendi toprakları için her şeyleriyle mücadele eden bu cesur halk karşısında Ruslar güç gösteremediler. En sonunda 1996'nın Ağustos ayında yenilgiyi kabullenmek durumunda kaldılar. Çeçenistan'ın Ruslar karşısında elde ettiği bu müthiş başarı ve hiçbir zorluk karşısında yılmayan bağımsızlık mücadeleleri diğer cumhuriyetleri de çok derinden etkiledi. 1998 yılında Çeçenistan'ın başkenti Grozny'de Kuzey Kafkas halklarının öncülüğünde Kuzey Kafkasya Halkları Şurası toplandı. Bu buluşma sonrasında Kuzey Kafkasya halkları arasında çatışma çıkmaması ve olası bir Rus saldırısına karşı birbirlerine destek konusunda tüm katılımcı ülkelerce fikir birliğine varıldı. İşte bu birlik Rusya'nın yıllardır içinde yaşattığı büyük korkunun yavaş yavaş hayata geçirilmesi demekti. Eğer bu birliğin gelişmesine izin verirse yıllardan beri korktuğu İslam Birliği oluşacaktı. Bu nedenle Rus yönetimi Çeçen halkına yönelik ikinci bir katliam emri verdi. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu savaşta savunmasız insanlara karşı insanlık dışı işkenceler uygulandı, tüm vahşet sahneleri dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Ancak yaşanan vahşete hep Rusya'nın iç meselesi olarak bakıldı. Çeçenlerle Ruslar arasındaki ikinci büyük savaşsa Rusların 1999 yılının ilk aylarında Dağıstan'daki bazı köyleri kuşatarak bombardımana tutmasıyla başladı. Toplam 1500 kişilik nüfusu olan bu köyler kendilerine bir önder olarak gördükleri Çeçenistan'dan yardım istediler. Ruslara karşı yaptığı cesur mücadeleyle bir kahraman haline gelen Çeçen gazisi Şamil Basayev, 1999 yılının yaz aylarında kendilerinden yardım isteyen Dağıstan halkına yardıma başladı. Bombardıman altında kalan köylerden sadece iki kişi kurtuldu. Bu köylerde çok büyük bir katliam yaşanmış ve masum insanlar sebepsiz yere vahşice öldürülmüştü. İşte Rusya ile Çeçenistan arasındaki yeni savaş bu şekilde başladı. Rus kuvvetleri 2 Ekim 1999 tarihinde girdikleri Çeçenistan topraklarında önlerine çıkan herkesi, kadın, çocuk ya da yaşlı demeden acımasızca katletmeye ve sivil hedefleri bombalamaya başladılar. Kimyasal bombaların, Scud ve napalm füzelerinin kullanıldığı bombalamalar sırasında da özellikle hastaneleri, doğum evlerini, çarşıları, mülteci konvoylarını hedef olarak seçtiler. Rusların sivil halka yönelik yaptığı vahşi saldırılardan biri de birçok Çeçen köyünün kullandığı Argun Nehri'ne zehir atmak oldu. Zehirli sudan içen kadın ve çocuklardan büyük çoğunluğu ölürken yüzlercesinde de kalıcı etkiler oluştu. 2 yıl içinde Çeçenistan nüfusunun 1/4'ünü kaybetti. Bir kısmı ise sığındıkları komşu ülkelerde çok zor koşullarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyordu. Rusya'nın planı ise 2000 yılının Kasım ayına kadar kendileriyle mücadele eden tüm Çeçen savaşçıları yok etmekti. Ancak bu planları yine gerçekleşmedi ve kahraman Çeçen halkı özgürlüğü için mücadeleye devam etti. Komünist dönemin zihniyetini aynen sürdüren Rus yönetiminin Çeçen halkına yaptığı bu katliamın bir benzeri de Kur'an'da bildirildiği üzere Firavun'un yaptığı katliamdır. Firavun da kendi döneminde savunmasız, zayıf bırakılmış kişiler olan o dönemdeki İsrailoğullarını hedef almış, onları vahşice katletmiştir. Kasas suresinin 4. ayetinde Firavun'un zulmü şu şekilde haber verilir. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Rus yönetiminin yaptığı da bu zulmün bir benzeridir. Çünkü Ruslar da çocukları katletmekte, hamile kadınların karınlarını deşmekte, yaşlıları tankların altında ezip doğum evlerini bombalamaktadır. Buna benzer pek çok vahşete imza atan bu zulmün sorumluları her türlü ahlaki duyarlılıktan, insani duygulardan, merhametten, şefkatten, sevgiden, acıma duygusundan uzaktırlar. Üstelik bu kişilerin büyük bir bölümü yaptıkları vahşetin nedenini dahi bilmemekte, ancak dinsizliğin getirdiği karanlık ruh hali nedeniyle her türlü kötülüğü kolaylıkla yapabilmektedir. Çeşitli insan hakları örgütlerinin Rus katliamından kaçan Çeçen mültecilerin durumuyla ilgili yaptığı incelemeler, insan hakları ihlallerinin çok büyük boyutlarda olduğunu göstermektedir. Savaştan kaçan Çeçenlerin 250 bini Inguşetya'da, diğerleri de komşu bölgelerde bulunmaktadır. Kilometrelerce yolu yürüyerek kat etmeye çalışan Çeçenler, bir yandan da açlıkla, susuzlukla ve salgın hastalıklarla mücadele etmişlerdir. Şiddetli soğuk ve kar yağışı altında kadını, çocuğu, yaşlısı, genciyle göç etmeye zorlanan insanlar terk edilmiş tren vagonlarında, sığındıkları kasabaların ahırlarında yaşamış 2-3 aileyle birlikte çok zor şartlarda yaşam mücadelesi vermişlerdir. Çeçenistan'ın kuzeyindeki Znamenskoye mülteci kampına sığınan Çeçenlerin neredeyse yarısı şartların kötülüğü ve şiddetli soğuğun etkisiyle hasta olmuştur. Ayrıca haftalarca sıcak yemek yemeyen ve bünyeleri bu ağır şartlara dayanamayan Çeçen mülteciler arasında verem, hepatit gibi hastalıklar hızla yayılmış, ölümler artmıştır. En şaşırtıcı olansa, insan hakları konusunda öncülük yaptığını iddia eden batılı devletlerin bu insanlara bir yardım eli uzatmamalarıdır. Dünya, Rus katliamından kaçan yüz binlerce Çeçen'in yaşadığı bu büyük zulmü ısrarla görmezden gelmektedir. Bölge ülkelerinden yapılan yardımlarda sürekli kısıtlamalar yapılmaktadır. Dolayısıyla şiddetli kış koşullarıyla, susuzlukla, açlıkla mücadele eden bu insanlar tek bir dilim ekmek bulmakta dahi zorluk çekmektedirler. Mültecilerin içinde bulunduğu bu durumun aciliyetle çözümlenmesi gerektiği açıktır. Ancak çözüm nasıl bulunabilir? Rusya'nın zulmünü kim durduracaktır? Çözüm, elbette Kur'an ahlakının insanlar arasında yaygın olarak yaşanmaya başlamasıdır. Allah'tan korkan, onun Kur'an'da bildirdiği adalet anlayışına sahip, daima haklının yanında olan, mazlum insanları kollayan, cesur insanların bu gibi zalimliklere izin vermeyeceği açıktır. Nitekim, iman eden bir insan, her zaman fakirlere, ihtiyaç içinde olanlara, yurtlarından sürülenlere yardımcı olur, onlar için her türlü fedakarlıkta bulunur. Nitekim Peygamberimiz döneminde yurtlarından sürülenlere ya da hicret edenlere karşı iman edenlerin gösterdiği fedakar ve hoşgörülü davranışlar Kur'an'da Haşr suresi 8. ve 9. ayetlerde şu şekilde örnek verilmiştir. Bundan başka bu mallar hicret eden fakirleredir ki onlar Allah'tan bir fazıl arayıp Allah'a ve onun Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. İşte bunlar, sadık olanlar bunlardır. Kendilerinden önce o yurdu hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenlerse, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa, işte onlar felah bulanlardır. İnsanlar arasında böyle üstün bir ahlakın yaygınlaşması, elbette dinin tebliğ edilmesiyle mümkündür. Bu nedenle akıl ve vicdan sahibi insanların öncelikle yapması gereken Kur'an ahlakını tüm dünyaya anlatmanın en güzel yollarını bulmak ve bunları uygulamaktır. Allah dinine yardım edene mutlaka yardım edeceğini vaat etmiştir. Hac suresinin 40. ayetinde şöyle buyrulur. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah, kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. Osmanlı hakimiyeti altındaki Filistin topraklarında farklı din, dil ve kültürlere sahip insanlar yıllarca huzur ve güvenlik içinde yaşamışlardır. Ne var ki günümüzde Filistin toprakları büyük bir kargaşa ve zulme sahne olmaktadır. Bugün hala tüm acımasızlığıyla devam eden katliam ve kıyım bölgenin İngiliz hakimiyetine girmesiyle başlamıştır. Daha sonra bağımsız bir Yahudi devletinin kurulmasıyla iyice hız kazanmıştır. Bölgede yaşanan olayların temelinde Filistin topraklarının her üç din içinde kutsal topraklar olarak görülmesi yatmaktadır. Ancak Siyonist görüşün savunucuları bu kutsiyeti barış ve huzur içinde muhafaza etmemişler, bunun yerine diğer halkları yok etmeyi hedefleyen bir politika izlemişlerdir. Bu politikanın gerçek nedeninin anlaşılması için Siyonist düşüncenin temelinin hatırlatılmasında fayda vardır. Siyonist düşünceye göre Yahudiler Allah tarafından seçilmiş üstün ırktır. Diğer tüm dünya halkları ise Yahudilere boyun eğmekle yükümlüdür. Siyonizm için üstün ırk inancı kadar vaat edilmiş topraklar inancı da son derece önemlidir. Bu inanca göre Yahudiler Allah'ın kendilerine vaat ettiği kutsal topraklarda yaşamalıdırlar. Nil'den Fırat'a kadar bir alanı içine alan bu kutsal toprakların merkezini ise başta Kudüs olmak üzere Filistin toprakları oluşturur. Siyonizme göre vaat edilmiş topraklarda yaşamak Yahudilerin en doğal hakkıdır ve buna engel olmak isteyenlere karşı her türlü şiddet ve baskı uygulanabilir. İşte günümüzde İsrail Devleti'nin Filistin halkına karşı uyguladığı haksız politikanın temelinde bu ırkçı inanç ve görüş yatmaktadır. Yahudiler için Filistin toprakları üzerinde bağımsız bir Yahudi devleti kurulması kutsal bir misyondur. 1948 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen bu misyonun sürekliliğinin korunması ise bir başka önemli hedeftir. Bu da ancak Filistin topraklarında Yahudi nüfusunun artırılması ve Yahudilerin yaşadığı alanların genişletilmesiyle mümkündür. Bunun sağlanabilmesi için Filistin halkı ya tamamen bu topraklardan sürülmeli ya da yok edilmelidir. İşte bu inançla İsrail Devleti 50 yılı aşkın bir süredir Filistin halkına karşı etnik bir soykırım yürütmektedir. Siyonistler Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devleti kurmaya karar verdiklerinde bir sorunla karşılaştılar. Sorun, bu topraklarda yaşayan Yahudi nüfusun azlığıydı. 1900'lerin başında Filistin'deki Yahudi nüfusu %10'un altındaydı. Siyonistlerin çalışmalarıyla bu oran kısa zamanda %30'a ulaştı. Nüfusun artmasıyla birlikte Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim alanları da büyük bir hızla genişledi. 1947 yılına gelindiğinde Filistin'de 630 bin Yahudi, 1 milyon 300 bin Filistinli vardı. Filistin, Birleşmiş Milletler tarafından 29 Kasım 1947'de taksim edilmişti. Bu tarihten İsrail Devleti'nin kurulduğu 15 Mayıs 1948'e kadar İsrailliler Filistin topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirdiler. Bu esnada Filistin köylerine yapılan baskınlar ve katliamlar sonucunda 500 kadar kent, kasaba ve köyde yaşayan toplam 950 bin Filistinlinin sayısı 138 bine düştü. Bunların büyük bir bölümü öldürülmüş, bir bölümü de sürgün edilmişti. İleride İsrail ordusunu oluşturacak olan Siyonist terör örgütleri Müslüman köylerine ve kasabalarına gece baskınları düzenliyordu. Baskınlar sırasında Müslümanları kurşuna dizip geçtikleri yerleri yakıp yıkıyorlardı. Bu şekilde 1948 ve 49 yıllarında yaklaşık 400 Filistin köyü haritadan silindi. Filistinlilerin geride bıraktıkları mallarına, ülke dışında yaşayan mal sahiplerinin mülkleri adı verilen bir yasayla Yahudiler tarafından el konuldu. 1947'den önce Filistin topraklarının %6'sına sahip olan Yahudiler, devlet resmen kurulduğunda tüm toprakların yaklaşık %90'ını ele geçirmişlerdi. Filistinli Araplara ise sadece Gazze Şeridi ve Batı Şeria olarak bilinecek iki ayrı bölge kalmıştı. Filistin topraklarına yerleşen her Yahudi kafilesi, Müslüman Filistin halkı için zulüm, baskı ve şiddet anlamı taşıyordu. Çünkü Siyonist örgütler yeni gelenleri yerleştirmek için Filistin halkını asırlardır yaşadıkları topraklardan baskı ve zor kullanarak sürüp çıkarıyor ve göçe zorluyorlardı. Hatta Göçmen Dairesi Başkanı Joseph Weitz, 1940'ta yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu. Şu anda bu topraklar arasında iki ayrı halka yer yoktur. Eğer Araplar bu küçücük ülkede yaşayacaklarsa hedefimize asla varamayacağız. Öyleyse Arapları buradan uzaklaştırıp komşu ülkelere sürmeliyiz. Hem de hepsini. Dönemin Tel Aviv Belediye Başkanı General Shlomo Lahat ise şu sözleriyle Siyonistlerin Filistin halkına bakış açısını dile getiriyordu. Filistinliler bu topraklarda köle olarak yaşamayı kabul edinceye kadar katliamı sürdürmeliyiz. Binlerce yıldır yaşadıkları yerlerden Yahudiler tarafından zorla sürülüp çıkarılan Filistinli Müslümanların büyük bir çoğunluğu halen mülteci kamplarında yaşamlarını sürdürmektedir. Şu anda hem kamplarda hem de Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelerde mülteci konumunda yaşayan Filistinlilerin sayısı 3,5 milyonu bulmaktadır. Filistinlilerin mülteci kamplarında ve İsrail'in işgali altındaki bölgelerde yaşamak zorunda bırakıldıkları koşullarsa son derece çetindir. Bu insanlar en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanmakta, elektriği ve suyu İsrail devleti izin verdiği müddetçe kullanabilmektedir. Geçimlerini sağlayabilmek için kilometrelerce yol gidip oldukça düşük maaşlarla çalışmakta ve böyle bir ortamda ayakta kalma mücadelesi vermektedirler. İşine gitmek veya yakın bir mülteci kampında yaşayan akrabalarını ziyaret etmek maksadıyla yola çıkan bir Filistinli için bu yolculuklar son derece sıkıntı vericidir. Çünkü sık aralıklarla kurulmuş olan kontrol noktalarında Filistinliler sürekli kimlik kontrolünden geçirilmekte ve her kontrolde sözlü ve fiili tacize uğramaktadırlar. Üstelik İsrail askerleri zaman zaman güvenlik gerekçesiyle yolları kapadığı için işlerine, istedikleri herhangi bir yere ve hatta hasta olmalarına rağmen hastaneye bile gidememektedirler. Tüm bunların yanı sıra her gün öldürülme, yaralanma veya tutuklanma korkusu içinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Kamplarda yaşayanlar özellikle geceleri sık sık çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik İsraililerin silahlı saldırısına maruz kalmaktadır. İsrail Hayfa Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Benjamin Bayt Halahmi, İsrail Bağlantısı adlı kitabında Gazze Şeridi'nde yaşayan Müslümanların içinde bulunduğu bu durumu ve İsrail'in buradakilere bakış açısını şöyle dile getirmektedir. Bu satırların yazıldığı sırada İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nin nüfusu 525 bin ve kilometre kare başına 2150 kişi düşüyor. Sağlığı yerinde olan çoğu Gazze'li 8 yaşından itibaren ortalama İsrail ücretlerinin %40 altındaki ücretlerle İsrail'de çalışmaya başlıyor. Gelir vergisi ve sosyal güvenlik vergisi ödüyorlar ama hiçbir haktan faydalanamıyorlar. Çünkü vatandaşlık hakları yok. İsrail anlayışına göre Gazze çaresizliğin ve fakirliğin sembolüdür. Ama Gazze vatandaşlarına acıma yoktur çünkü onlar düşmandır. İsrail devletinin ideolojisinin temelini terör oluşturmaktadır. Bu terörden en çok nasibini alan da doğal olarak bölgede yaşayan Müslüman halktır. Filistinli Müslümanlar yaklaşık yarım asırdır hiçbir gerekçe gösterilmeden evlerinden çıkarılmakta, kurşunlanmakta, saldırıya uğramaktadırlar. Evleri başlarına yıkılmakta, tarlaları ve bahçeleri yok edilmekte, işkenceye ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Filistin topraklarında yaşanan manzara, bu ülkede İsrail devleti tarafından her yönüyle büyük bir soykırım yürütüldüğünü gözler önüne sermektedir. Filistin nüfusunun %70'i gençlerden oluşmaktadır. 1948'deki işgalle birlikte Filistinli çocuklar göçü, sürgünü, gözaltıları, hapis ve katliamları yaşamaya başlamışlardır. Kendi topraklarında ikinci sınıf insan muamelesi görmüşler, tahammülü zor koşullar altında mücadele etmeyi öğrenmişlerdir. Ariel Sharon'un Ekim 2000'deki provokatif Mescid-i Aksa ziyaretiyle Aksa İntifadası başlamıştır. İntifadada hayatını kaybedenlerin %50'si 16 yaşın altındaki çocuklardır. Yaralıların %60'ı ise 18 yaşın altındadır. Çatışmaların halen yoğun olarak sürdüğü bölgelerde ise her gün en az 5 çocuk ölmekte ve onun üzerinde çocuk da yaralanmaktadır. Ancak Filistin'de saldırıya uğrayan, üzerlerine ateş açılan, bombardımana tutulan çocukların, gençlerin ve kadınların haberlerinden ancak çok az bir kısmı dünya medyasına yansımaktadır. Filistin'de yaşanan tüm bu insanlık dışı manzaralara karşı dönemin başbakanı Ehud Barak'ın verdiği cevap, İsrail devletinin anlayışını yansıtması bakımından oldukça dikkat çekicidir. Barak şöyle söylemektedir. Bana Gazze'de, Batı Şeria'da ve diğer mıntıkalardaki çatışmaların nasıl dineceğini sormayın. Filistinli kalabalıklara karşı her türlü aracı kullanmak meşrudur. Kaç Filistinlinin öldüğü beni alakadar etmez. Benim için önemli olan halkımın emniyetidir. İsrail ordusunun generallerinden Eytan'ın verdiği cevapsa çok daha düşündürücüdür. Eytan sözlerinde, ''Yaptığımız hiçbir şeye pişman değiliz. Biz, halkımızın ve askerlerimizin emniyeti için her şeyi kullanmaya hazırız. Filistinli göstericilere karşı askerlere silah kullanma emri verilmiştir. Özellikle göğüs ve başlara vurularak halkın kalbine korku verilmelidir.'' demektedir. İsrailli yetkililerin bu ifadeleri zalimliklerinin en açık göstergelerindendir. Şu anda vereceğimiz rakamlarda İsrail askerlerinin kendilerine verilen emirleri eksiksiz olarak yerine getirdiğini göstermektedir. Filistin Sağlık Örgütü'nün hazırladığı rapora göre Aksa İntifadası'nda hayatını kaybeden 400'den fazla kişinin %34'ü 18 yaşından küçüktür. Ancak asıl önemli olan ölenlerin %47'sinin gösterilere veya çatışmalara katılmamış kişiler olmasıdır. Batı Şeria'da yaralananların %38'i gerçek kurşunlarla yaralanmıştır ve bunların da %75'i vücudunun üst kısmından yaralanmıştır. Gazze şeridinde ise yaralananların %40'ı gerçek kurşunlardan yaralanmış ve bunların %61'i vücudunun üst kısmından yani göğsünden vurulmuştur. Yaralıların toplam sayısı 10.000'i geçmiştir. 1500 kişide ise kalıcı sakatlıklar meydana gelmiştir. Bunun yanı sıra yaralıların tedavi edildiği hastanelerde sık sık saldırıya uğramıştır. Toplam 1450 kişi gözaltına alınmıştır ve bu kişilerden 750'si hala İsrail hapishanelerinde bulunmaktadır. Toplam 2760 bina ağır hasar görmüştür. Bunlardan 773'ü sivil Filistinlilerin evleridir ve bu evlerden 180'i tamamen yıkılmıştır. Hasar gören binalar arasında 29 cami, 12 kilise ve 44 su deposu bulunmaktadır. 41 okul tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Hatta bu okullardan 4 tanesi İsrailliler tarafından askeri depo olarak kullanılmaktadır. 30 okul binası ise İsrail askerleri tarafından yakılmış, bu durum yaklaşık 400 bin dolarlık bir hasara neden olmuştur. Aksa intifadasının ilk 2 ayında ise okuldan evlerine dönen 45 öğrenci öldürülmüştür. Tüm bu rakamlar açık bir gerçeği göstermektedir. İsrail devleti Filistin halkına karşı bilinçli ve sistemli bir yok etme politikası uygulamaktadır. İsrail askerleri silahlarını güvenlik gerekçesiyle etkisiz hale getirme amaçlı değil, öldürme ve sakat bırakma amaçlı kullanmaktadırlar. Hayatını kaybedenlerin ve sakat kalanların büyük çoğunluğu başından, göğsünden veya arkadan vurulmuştur. Sadece etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir askerin karşı tarafı başından ve göğsünden, üstelik de arkasını dönüp kaçarken vurmayacağı açıktır. Kuşkusuz Filistin topraklarında yaşanan olaylarla ilgili verilebilecek çok fazla örnek, söylenecek çok söz, yapılacak çok yorum vardır. Ancak unutulmaması gereken gerçek, tüm bu yaşananlar karşısında vicdanlı insanların üzerine düşen sorumluluktur. Filistin'de yaşanan olaylar bir Arap-İsrail savaşından çok daha öte anlamlar ifade etmektedir. Her şeyden önce Filistin'deki hakları ve toprakları zorla gasp edilmiş Müslüman halk önemli bir hak arayışı içindedir. Söz konusu mücadelenin geçtiği topraklar tüm İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen topraklardır. Filistin halkı da tüm Müslüman aleminin mülkü olan Kudüs topraklarını terk etmemek için direnmektedir. İşte bu yüzden Filistin topraklarında devam eden bu büyük zulme dayanak sağlayan ideolojilerle fikri mücadele etmek, bir çözüm yolu bulmak tüm iman edenlerin üzerine düşen bir sorumluluktur. Vicdan sahibi her insanın bu gerçeği düşünmesi ve bir çıkış yolu bulmak için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Tek çıkış yoluysa Kur'an ahlakının insanlar arasında yaygın bir şekilde yaşanmasıdır. Unutulmamalıdır ki gerek Filistin topraklarında gerekse savaşların ve çatışmaların yaşandığı pek çok ülkede barış ve huzur ancak bu yolla sağlanabilir. Kur'an ahlakının emrettiği adalet, yardımlaşma, merhamet, sevgi, şefkat, fedakarlık, affedicilik gibi özelliklerin yeryüzüne hakim olması çok önemlidir. Ancak bunun sonucunda kesin olarak adaletli, barış dolu ve güvenli bir ortam oluşacaktır. Allah, ayetlerinde tüm inananlara verilen şerefli bir sorumluluğa dikkat çekmiştir. Ali İmran suresinin 104. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Bu ayetin hükmü gereği tüm Müslümanların yapmaları gereken Allah'ın hoşnut olacağı ahlakı bizzat yaşamak, Kur'an ahlakını tüm dünyaya anlatmaktır. İçinde bulunduğumuz şu dönemde dünyanın dört bir yanında pek çok savaş ve çatışma devam etmektedir. Bu durum, milyonlarca insanın çok zor koşullarda yaşamasına neden olmakta, birçok insan bu yüzden hayatını kaybetmektedir. Bu şekilde zulme maruz kalan Müslüman halklardan bir tanesi de Asya kıtasında yaşayan Keşmir halkıdır. Keşmirliler, 20. yüzyılın ikinci yarısını çatışmalarla ve savaşlarla geçirmiştir. Keşmir'in yaklaşık 50 yıldır barışı, huzuru ve istikrarı yaşayamamasının başlıca nedeni işgalci Hindistan yönetiminin baskılarıdır. Müzik Keşmir, altın, zümrüt ve yakut madenleri bakımından dünyanın en önemli bölgelerinin başında gelmektedir. Hindistan'ın işgali altında bulunan bölge, yüksek dağların üstünde olduğu için tüm bölgeyi rahatlıkla kontrolü altına alabilecek stratejik bir topraktır. Sahip olduğu bu stratejik önem ve yeraltı zenginlikleri nedeniyle Keşmir, tarih boyunca pek çok ülkenin dikkatini çekmiştir. Ancak asıl olarak Keşmir'in bölge ülkelerinin dikkatini çekmesinin nedeni Müslüman kimliğidir. Keşmir halkı ise sadece bağımsız bir İslam devleti olmayı ya da İslami bir kimliğe sahip Pakistan'la birleşmeyi hedeflemektedir. Ancak buna ne yıllardır bölgedeki İslam düşmanı politikaları mimarı olan Hindistan yönetiminin ne de Rusya'nın ve Komünist Çin'in izin vermeye niyetleri yok gibi görünmektedir. Nitekim Keşmir halkı uzun yıllardır ekonomik ambargolara, şiddet eylemlerine, sebepsiz tutuklamalara, işkencelere maruz kalmaktadır. Söz konusu güçler bu şekilde hem ekonomik hem de siyasi açıdan güçlü bir İslam devletinin oluşmasını engellemeyi hedeflemektedirler. Aynı şekilde Müslüman Pakistan yönetimine de çeşitli ambargolar ve uluslararası baskılar uygulanmakta ve Pakistan'ın Keşmir halkına destek vermesi engellenmek istenmektedir. Keşmir üzerinde oynanan oyunların tam olarak anlaşılması için Hint Yarımadası'nın tarihine bir göz atmakta fayda vardır. Hint Yarımadası 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İngiliz egemenliği altındaydı. İngiliz sömürgeciler alt kıtayı terk ettiklerinde Hint Müslümanlar Hindulardan ayrı bir devlete sahip olmayı istediler ve Pakistan'ı kurdular. Daha sonra Pakistan ve Hindistan arasında nüfus mübadelesi yapıldı. Bunun sonucunda Hindistan sınırları içinde yaşayan çok sayıda Müslüman Pakistan'a göç etti. Ancak nüfusunun ezici çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Jammu Keşmir eyaleti, Hint yönetiminin entrikaları ve İngilizlerin de desteğiyle Hindistan egemenliğinde kaldı. O tarihten bu yana da Keşmir halkı Hint zulmü altında yaşamaktadır. Keşmirli Müslümanlar Hint yönetimine karşı direnmek ve bağımsızlıklarını kazanmak istediler. Buna karşılık olarak Hint güçleri tarafından ülkede 1947, 1965 ve 1971 yıllarında 3 büyük katliam gerçekleştirildi. 10 binlerce Keşmirli Müslüman öldürüldü, 4 binden fazla kadın işkenceye ve tecavüze uğradı. İslami bilincin engellenmesi için din eğitimi veren okullar kapatıldı. 1990 yılından sonra ise Keşmir'deki bu soykırım ve asimilasyon hareketi en acımasız şeklini aldı. İnsanlar sebepsiz yere gözaltına alınıp işkence altında öldürüldüler. Evler kundaklandı, savunmasız insanlara türlü baskılar uygulandı, gazete ve okullar kapatıldı. Hint yönetimi sadece silahlı saldırılara başvurmakla da yetinmedi. Tarım için kullanacağını açıkladığı barajları dahi Müslümanlara karşı işkence amaçlı kullandı. Barajları ağzına kadar su doldurup muson yağmurları ile birlikte kapakları birden açarak bölgenin aşağı kesimlerinde bulunan özgür Keşmir ve Pakistan'ı sular altında bıraktı. Bunların sonucunda binlerce insan hayatını kaybetti ve çok büyük maddi hasarlar oldu. 1993 yılının Ekim ayındaysa Keşmir'in başkenti Srinagar'da Hazrat Bal Camisi'ne karşı büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Hindistan makamlarının Müslümanların askeri karargahı olarak nitelendirdikleri Hazrat Bal Camii yaklaşık bir ay süreyle kuşatıldı. Kuşatma sırasında 100'den fazla insan öldürüldü. 300 masum insan tutuklandı, kentin elektrik ve suyu kesildi. Keşmir'de Hint yönetiminin sürdürdüğü bu vahşetin yanı sıra bir de mülteci sorunu yaşanmaktadır. Keşmir'deki mülteci kamplarını ziyaret eden Kanal 7 muhabiri Sefer Turan'ın anlattıkları insanın vicdanını harekete geçirmek için yeterlidir. Söz konusu gazetecinin yazısında kamptaki hayat şu şekilde tasvir edilmiştir. Ambor mülteci kampı 1990 yılında Jammu Keşmir'den kaçan Keşmirliler için kurulmuş. Hayat standartları normalin çok çok altında. küçük küçük toprak evlere insanlar adeta tıkışmış. Girdiğimiz tek odalı bir evde bir tek yatak var. Kaç kişi kaldığını sorduğumuzda aldığımız cevap 9 kişi. Kampta toplam 1110 kişiden oluşan 214 aile yaşıyor. Hayat standartlarının çok düşük olduğunu görmek için topraktan yapılmış evlerden bir tanesine girmeniz yeterli. Evler genelde iki odalı. Odalarda birkaç tane kullanılamayacak çanak çömlek, bir veya iki tane yatak. Yataklara yatak demek için 1000 şahit gerekli. Köşede oturmuş bir anne, kucağında bebeği. Kimi zaman içinde tutuşturulmuş 3-5 dal parçasının bulunduğu toprak ocakta kaynayan bir kazan. Etrafta kuru veya yaş yiyecek adına hiçbir şey yok. Ama utandığımdan hiçbir kazanın kapağını açma cesareti bulamadım. Hangi çadıra girdiysek ortada ne yiyecek adına ne yatacak adına hiçbir şey görmedik. Çadırların birinde ortada yerde küçük eski bir bez parçası seriliydi. Belli ki yatak olarak kullanılıyordu. Bu çadırda kaç kişi kalıyor diye sorduğumda aldığım cevap 11 kişiydi. Bu anlatılanlar dünyanın dört bir yanında yaşanan mülteci dramlarından sadece bir tanesidir. Filistin'deki milyonlarca mültecinin Kosova Savaşı sırasında mülteci durumuna düşen 1 milyona yakın Müslümanın, yine yüz binlerce Çeçen mültecinin yaşam şartları ise bundan çok daha kötüdür. İşte tüm bu olaylarda Allah'a iman eden vicdanlı insanların çıkarmaları gereken hikmetler vardır. Yeryüzündeki her olay, insanların denenmesi için bir hikmet ve hayırla yaratılmaktadır. İnsanların bu gibi olaylardan çıkarmaları gereken hikmetse, Allah'ın varlığını ve Kur'an ahlakının güzelliklerini tüm dünyaya anlatmanın ne kadar önemli olduğu gerçeğidir. Bu gerçek karşısında yapmaları gerekense, insanları kötülükten men etme, onlara iyiliği emretme ve Allah'ı inkar eden her türlü akıma karşı fikri bir mücadele yürütme görevlerini yerine getirmektir. Bunun neticesinde Allah'tan korkan, güçlü vicdana sahip insanlar ortaya çıkacak ve tüm zalimlikler birer birer ortadan kalkacaktır. İnsanlara zulmedenlerse yaptıklarının karşılığını hem dünyada hem de ahirette eksiksiz olarak alacaklardır. Allah bu gerçeği Mücadele Suresinin 5. ve 6. ayetlerinde şu şekilde bildirir. Gerçekten Allah'a ve Resulüne karşı baş kaldıranlar kendilerinden öncekilerin alçaltılması gibi alçaltılmışlardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kâfirler için küçültücü bir azap vardır. Allah hepsini dirilteceği gün onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah onları saymıştır. Onlarsa onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahit olandır. Keşmir'de dünyanın açıkça görmezden geldiği bir zulüm sürmektedir. Hindistan'ın Keşmir'de bu denli büyük bir baskı politikasını 50 yılı aşkın bir süredir rahatlıkla sürdürebilmesi, batıdaki bazı çevrelerden aldığı açık ve kapalı desteğin bir sonucudur. Keşmir'deki Müslümanlar, Birleşmiş Milletler'in hiçbir güvenilirliği olmayan kararları sonucunda Hinduların baskıcı yönetimine terk edilmişlerdir. Nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan Keşmir'in bağımsız olma çabası ve Pakistan'ın buna verdiği haklı destek, Batı'nın haksız politikasıyla baltalanmıştır. Batı ve özellikle de Amerikan medyası Hindistan'ın yanındadır. Dikkat edilirse, büyük Amerikan gazeteleri Keşmir'deki vahşete hemen hiç değinmezler. Değindiklerinde ise bu haberi Hindistan'a ait bir bölgedeki iç isyanın bastırılması havasında sunarlar. Örneğin New York Times 22 Ocak 1990 tarihli sayısında Pakistan'ı suçlamıştı. Haberde Pakistan, Keşmir'deki ayrılıkçı Müslüman grupları destekleyerek ülkedeki istikrarı bozmakla itham edilmiş ve bu nedenle Pakistanlıların büyük tepkisini almıştı. Nitekim tüm Batı medyasında bu tür yorumlara sık sık rastlamak mümkündür. Müzik Son yıllarda ise bölgedeki Hint yönetimi baskı ve asimilasyonu şiddetlendirmiştir. Bir de hükümetin kontrol edemediğini söylediği, oysa aralarındaki anlaşmazlığın danışıklı dövüş şeklinde olduğu herkesçe bilinen fanatik Hindu örgütleri vardır. Bu örgütler Babürşah Camii katliamında olduğu gibi Keşmirli Müslümanların tamamen yok edilmesini hedeflemektedir. Peki bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Acaba Amerika Birleşik Devletleri ve ona paralel hareket eden Birleşmiş Milletler gibi batılı güçler Keşmir halkını Hindistan baskısı altında bırakmayı ve Hint terörüne destek olmayı neden ısrarla sürdürmektedirler? Bu sorunun cevabı dünya üzerindeki pek çok ülkede ve uluslararası örgütlerde mevcut olan İslam karşıtı lobilerdir. Sonuç olarak Keşmirli Müslümanlar yarım yüzyıldır yalnızca Hindistan'la ya da radikal Hindu örgütleriyle değil, aynı zamanda bunları perde arkasından destekleyen batılı güçlerle de savaşmaktadır. Batılı güçlerin olaya dahli, özellikle propaganda boyutunda ortaya çıkmaktadır. Keşmirli Müslümanlara karşı uygulanan vahşet, feci boyutlardadır. Ancak tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de Keşmir bölgesinde yaşananlar, türlü propaganda yöntemleri kullanılarak insanlara çok farklı şekilde aksettirilmektedir. Uygulanan zulümler, işkenceler, masum insanlara yapılan baskılar gizlenmekte, sonuçta tüm dünya olan bitenler karşısında sessiz kalmaktadır. İnsan hakları örgütlerinin hazırladığı raporlar karşısında adeta yokmuş gibi davranılmaktadır. Hint zulmüne karşı direnen, kendi topraklarında barış içinde yaşamak için mücadele veren Keşmirliler, dünyaya radikal terörist gruplar olarak tanıtılmaktadır. Az önce de belirttiğimiz gibi, Pakistan'ın bu grupları desteklediği, eğer bu ülkenin telkin ve kışkırtmaları olmasa, Keşmir ve Hindistan arasındaki sorunların kısa sürede aşılacağı iddia edilmektedir. Bu nedenle de sorunlara neden olarak Müslüman Pakistan yönetimi gösterilmekte ve bu ülkelerin Batılılar tarafından güçlü bir şekilde baskı altına alınmasının sorunları çözmede yardımcı olacağı söylenmektedir. Aslında bu, söz konusu İslam karşıtı lobilerin Keşmir üzerindeki politikalarının yeni çizgisidir. Bu gruplar Pakistan'ı ambargo ve terörist ülkeler listesine dahil etmekle tehdit etmekte, batılı ülkeler yüklü kredileri kesme konusunda dayatmaktadır. Böylece bu Müslüman ülkeyi Keşmir davasından uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Amaç, yalnız kalan İslam toprağı Keşmir'in bir hamlede düşürülmesidir. Oysa yarım asra yakın bir zamandır Hint zulmüyle karşı karşıya kalan Keşmir halkının tek dileği vardır. Dinlerini rahatça yaşayabilecekleri, insanların sadece Müslüman oldukları için zulüm görmeyecekleri, çocuklarını barış ve güven içinde büyütebilecekleri bir toprağa sahip olmak. Keşmirli Müslümanların bu en meşru haklarından dahi yoksun bırakılmaları, dahası türlü işkencelere maruz kalmaları bize şunu göstermektedir. Dinsizliğe karşı İslam dinini güçlendirmek ve vicdanlı insanları bilinçlendirmek çok acil ve önemli bir görevdir. Kuşkusuz tüm dünyada yaşanan bu gibi olaylar karşısında vicdan sahibi insanların duyarsız kalması, bunları görmezden gelmesi mümkün değildir. Yaşanan haksızlıkların gündemde tutulması son derece önemlidir. Yeryüzünde huzurun, barışın ve adaletin ancak Kur'an ahlakının yaşanmasıyla mümkün olacağının tüm insanlara anlatılması, tüm Müslümanlara düşen en önemli sorumluluklardan biridir. İnananların Allah'ın yardımıyla müjdelenmesi, zalimlerin ise tevbe etmedikleri sürece karşılaşacakları sonla korkutulmaları da Müslümanlar için bir ibadettir. Mümin suresinin 51. ve 52. ayetlerinde zalimlerle iman edenlerin alacakları karşılığın farklı olacağı şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz biz elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin duracakları gün elbette yardım edeceğiz. Zalimlere kendi mazeretlerinin hiçbir yarar sağlamayacağı gün lanet de onlarındır, yurdun en kötüsü de. Müzik unutulmamalıdır ki zulüm sistemine karşı yürütülecek mücadelenin temeli her türlü zulmün, çatışmanın, kaosun altından çıkan dinsiz felsefelerle yapılacak olan fikri mücadeledir. Barışı, uzlaşmayı, sevgiyi, şefkati temel alan bu mücadele, insanların vicdanlarını harekete geçirecek ve mazlum insanların zulüm görmelerini engelleyecektir. Böyle bir mücadelenin varacağı sonucu Allah, Enbiya suresinin 18. ayetinde tüm inananlara şöyle müjdelemiştir. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. XX. yüzyılın son dönemecinde dünya çok büyük bir soykırıma sahne oldu. Bosna, Kosova ve Makedonya'da yaşayan Balkan Müslümanları bir savaştan diğerine sürüklendiler. 1992 yılında başlayan bu soykırım boyunca yüz binlerce insan topraklarından sürüldü, hayatını kaybetti. Toplama kamplarına kapatıldı, insanlık dışı işkencelere maruz kaldı. Önce Bosna, sonra Kosova'da yürütülen bu büyük soykırımın çok önemli bir özelliği vardı. Bu zulüm tüm dünyanın gözleri önünde, Avrupa ülkelerinin hemen yanı başında gerçekleşiyordu. Balkanlar Osmanlı idaresinde kaldığı asırlar boyunca hiçbir önemli etnik sorun yaşamamış, bölgeye huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Ancak zaman içinde harekete geçen batılı güçler Osmanlı içinde milliyetçilik duygularını kışkırtarak Balkan savaşlarının çıkmasına sebep olmuşlardır. Balkan savaşları sonrasında da burayı yeniden şekillendirmişlerdir. Bu yeni düzenleme Balkanları potansiyel bir savaş alanı haline getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Versay Anlaşması'yla Balkan haritası yeniden çizilmiştir. Bu anlaşmada ilginç bir nokta hemen dikkati çeker. Balkanlarda önemli bir nüfus olan Arnavutlar tek bir devlet çatısı altında birleştirilmek yerine çeşitli devletler içinde dağınık olarak bırakılmışlardır. Peki Arnavutluk sınırları çizilirken niçin bütün Arnavutlar Arnavutluk sınırları içinde toplanmamıştır? Bu sorunun cevabı günümüzde yaşanan çatışmaların da temel nedenidir. Uluslararası güçler Müslüman bir halk olan Arnavutların Büyük Arnavutluk Devleti'ni oluşturmasını çıkarlarına uygun bulmamaktadırlar. Son 10 yıldır devam eden sorunun bir türlü çözüme kavuşturulamamasının nedeni de hala aynı düşüncedir. Buna göre eğer Kosova'nın bağımsızlığı tanınırsa Balkanların güneyinde Büyük Arnavutluk kurulabilecektir. Arnavutluğun %95'ten fazlası Arnavut nüfustan oluşmaktadır. Makedonya sınırları içinde ise %35 oranında Arnavut nüfus vardır. Karadağ'da 50 bin civarında Arnavut yaşamaktadır. Kosova ise Yugoslavya içindeki Arnavutların büyük bir kısmının toplandığı bölgedir. Peki birbirleriyle sınırları olan bu ülkeler ya birleşir de Avrupa'nın ortasında Büyük Arnavutluğu kurarlarsa? İşte batılı güçlerin korkularından biri budur. Buradaki korkunun etnik kökenden çok dini kökenle ilgili olduğuna dikkat çekmekte yarar vardır. Tıpkı Bosna'da olduğu gibi burada da nüfus çoğunluğu Müslüman olacak bir devlet sakıncalı görülmektedir. Günümüzde hala geçerli olan bu hesap, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından çizilen Balkan haritasında da önemli rol oynamıştır. Bu yüzden Arnavutlar, Birinci Dünya Savaşı sonrasında hep parçalanmış bir millet olarak yaşamışlardır. Arnavutlar 2. Dünya Savaşı'nın ardından da komünist rejimlerin yönetimi altındaydılar. Kosova ve Makedonya Arnavutları Tito'nun komünist Yugoslavya'sının sınırları içinde kalmıştı. Arnavutluksa daha da baskıcı ve zalim bir rejim olan Enver Hoca diktasının eline geçti. komünist sistemin yıkılmasının ardından Birleşik Arnavutluğu İslami kimliği nedeniyle bir tehlike olarak algılayan güçler yeniden harekete geçtiler. Bu İslam karşıtı politikayı vahşet yöntemleriyle uygulamaya geçiren kişi ise eski komünist yeni faşist Slobodan Milošević oldu. Milošević iktidara geçer geçmez Kosova'ya Tito zamanında verilen özerkliği kaldırdı. Bölge etnik ayrımcılığa tabi tutularak Arnavutların buradan göç etmesi hedeflendi. Nitekim bu dönemde 400 bine yakın Arnavut Kosova'yı terk etti. Aynı zamanda Sırpları Kosova'ya yerleştirmek suretiyle bölgedeki nüfus oranları değiştirilmeye çalışıldı. Sırplar, Kosova nüfusunun %90'ını oluşturan Müslüman Arnavutları yok ederek bölgeyi Sırplaştırmak istiyorlardı. Müslümanlara ait kültürel kimliği tamamen silebilmek için tapu ve evlilik kayıtlarını bile tahrip ettiler. 1989'da Kosova'nın özerkliği tamamen kaldırıldı. Milošević her gün Kosovalılara yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koyuyordu. Arnavutlar tüm yapılanlara karşı barışçı bir direniş göstermeye devam ettiler. İbrahim Rugova'nın liderliğinde anayasal zeminde haklarını elde etme mücadelesini yürüttüler. Uzun yıllar siyasi baskı altında her türlü haktan yoksun bırakılarak asimilasyona tabi tutulan Arnavut halkı etnik temizliğe maruz kalınca dünyanın ilgisini çekmeye başladı. Sırplar Kosova'ya asker ve polis yığdı. Ellerinde savunma yapabilecek hiçbir silahı olmayan halka ağır silahlarla saldırdılar. Sistemli bir etnik temizlik başladığında tarihler 27-28 Şubat 1998'i gösteriyordu. 1998 yılında başlayan etnik temizlik harekatına müdahale kararı ancak bir yıl sonra 24 Mart 1999 tarihinde geldi. Ancak NATO harekatı Kosova'ya huzur getirmek bir yana onu daha da büyük bir bataklık haline getirdi. Müdahale Kosovalı Müslümanlara güvenlik imkanı sağlayacağı yerde Milošević'e Kosovalı Müslümanları belirli bölgelerden kanlı şekilde kovma fırsatını verdi. Caydırıcı kara desteği olmaksızın başlatılan hava harekatı masum Kosova halkının Sırp güçlerince canlı hedefler haline getirilmesine yol açtı. Eğer amaç gerçekten Kosova'da yapılan zulmü durdurmaya yönelik olsaydı, müdahale karadaki dengeleri de gözeten bir stratejik planlamayla yürütülürdü. Ne var ki böyle yapılmadı ve bu harekat da Sırpların işine yaradı. Üzerlerine bomba yağdırılan bir yandan da Sırpların karadan yaptığı baskıyla karşı karşıya olan yüz binlerce insan, kadın, yaşlı ve çocuk yollara döküldü. Yol boyunca bu insanların binlercesi hayatını yitirdi. NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'na göre Kosova'da yaşanan çatışmalar sırasında 960 bin Kosovalı mülteci durumuna düştü. Geride kalanlarsa katliamlara, tecavüzlere maruz kaldılar. NATO müdahalesi 12 Haziran 1999'da sona erdi ve arkasında çok büyük bir enkaz bıraktı. Kosova'da tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen vahşet, bundan kısa bir süre önce de Bosna'da yaşanmıştı. Saraybosna, 1463 yılında Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte İslam diniyle tanıştı. 400 yılı aşkın bir sürede Osmanlı hakimiyeti altında kaldı. Bu uzun dönem boyunca Bogomil adlı Hristiyan mezhebine bağlı olan ve Bosna Hersek eyaletinde yaşayan Slavlar kendi rızalarıyla İslam'ı kabullendiler. Osmanlı'nın 1908 yılında bölgeden çekilmesiyle birlikte Müslümanlara yönelik saldırı ve tacizler başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasındaysa bölge Almanlar tarafından işgal edildi. Savaşın devam ettiği yıllarda aşırı milliyetçi Sırp gerillaları yani çetnikler büyük katliamlar gerçekleştirdiler. Bosna'nın köy ve kasabalarına karşı düzenledikleri saldırılarla toplam 100 bin Müslümanı katlettiler. (Gülüyor) Nazi karşıtı direnişte etkin rol oynayan komünistlerse İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkenin yönetimini ele geçirdiler. Komünistlerin iktidarıyla birlikte Müslümanlar üzerindeki baskı politikası yeniden başladı. İslami vakıflara el konuldu, cami ve medreseler kapatıldı ve yoğun bir dinsizlik propagandası yürütüldü. Baskılar sonucunda Bosna Hersek Müslümanlarının bir bölümü Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kaldılar. Tüm bu yaşananların ardından Doğu bloku yıkıldı ve 1 Mart 1992 tarihinde gerçekleştirilen referandumla birlikte Bosna Hersek de bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sırplar Bosna Hersek'i işgal ederek 3 yıl sürecek yeni bir katliam başlattılar. 3 yıl içinde Sırplar tarafından öldürülen Bosnalı Müslüman sayısı 200 bini aştı. 2 milyon Müslüman evlerinden sürüldü. 50 bine yakın Müslüman kadına tecavüz edildi. Sırp toplama kamplarına alınan Müslümanlar inanılması zor işkenceler gördü, on binlercesi sakat kaldı. Bosna'da yıllarca süren vahşi katliam ve etnik soykırım belki sona erdi ama arkasında çok büyük bir insanlık dramı bıraktı. Sırplar görevlerini yerine getirmişler ve İslam'ın Bosna Hersek'teki yükselişine tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdikleri dev bir katliamla cevap vermişlerdi. Dileğimiz sadece Müslüman oldukları için bu vahşi soykırımla karşı karşıya kalan Bosna ve Kosova halkının aynı saldırganlıkla bir kez daha yüz yüze gelmeleri durumunda destek bulmalarıdır. Başta İslam dünyası olmak üzere vicdan sahibi tüm toplumlar tarafından verilecek somut destekle benzer katliamların gerçekleşmesine engel olunmalıdır. Kuzey Afrika'da İslam'ın yayılmasında çok önemli bir yer tutan Cezayir, uzun yıllardır hem toplumsal hem de siyasi açıdan büyük bir kaos içinde yaşamaktadır. Türk ve dünya kamuoyunun özellikle son 10 yıldır katliam haberlerini duymaya alıştığı Cezayir'de çatışmaların kökeni çok eskilere dayanır. Cezayir, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı yönetiminde huzur, güven ve barış içinde yaşadı. Ancak Osmanlı'nın dağılma süreciyle birlikte sömürgeci güçler de İslam topraklarını paylaşmaya başladılar. Paylaşılan bu topraklardan biri de Cezayir'di. Fransız orduları 1827 yılında 37 bin askerle Cezayir'i işgale başladılar. 3 yıl süren askeri saldırıların sonucunda Cezayir toprakları tamamen Fransızların denetimine geçti. Zengin petrol yataklarına sahip olan ve Akdeniz'de oldukça stratejik bir liman özelliği taşıyan Cezayir, Fransa için son derece değerli bir topraktı. Ülke 1830 yılında Fransa topraklarına katıldı ve 132 yıl boyunca Fransa'nın sömürgesi olarak kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Cezayir topraklarında yeni bir dönem başladı. Nazi Almanyası önce Fransa'yı ardından da Cezayir'i işgal etti. Cezayirli vatanseverlerin pek çoğu Naziler tarafından tutuklandı, büyük kısmı toplama kamplarına konuldu veya katledildi. 1942 yılında müttefik güçlerin Alman işgaline son vermesiyle birlikte Cezayirli aydınlar ülkeleri için yeni ve demokratik bir çağın başlayacağını düşünmüşlerdi. Ancak kısa sürede çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını anladılar. 1943'te Ferhat Abbas önderliğinde bir grup sömürgecilik döneminin sona ermesini ve savaşın bitiminde bağımsız bir devlet kurulmasını içeren bir teklifi müttefik güçlere sundular. Bu teklifte yeni bir anayasa yapılması, Cezayirlilerin yönetimde etkin olması ve tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması gibi maddelerde bulunmaktaydı. Müttefik güçlerle birlikte Almanya'ya karşı savaşan Cezayirliler, haklı taleplerinin müttefikler tarafından kabul göreceğini sanmışlardı. Oysa götürdükleri tekliflerin hiçbiri kabul edilmedi. Dahası Cezayir halkı için yeni bir katliam kapıda bekliyordu. Thank you. 8 Mayıs 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi vesilesiyle yapılan kutlamalar esnasında halk Cezayir bayrağı açınca ortalık bir anda kan gölüne döndü. Fransız askerleri Cezayir bayrağı taşıyan kutlamacıların üzerine ateş açtı ve 40 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü. Bu vahşet bölgedeki diğer Müslümanlar arasında büyük tepkilere neden oldu. Gösteriler büyüdü. Fransa ise buna karşılık vahşetin dozunu artırmaya karar verdi. Ordu birlikleri sivil halkın üzerine rastgele ateş açmaya başladı. Sonunda Amerikan kaynaklarının rakamlarına göre yaklaşık 45 bin Cezayirli Müslüman bu olaylar esnasında can verdi. Pek çoğu da yaralandı. Tarihe Sétif katliamı olarak geçen bu olayları takiben Fransızların katı ve baskıcı rejimi tekrar uygulamaya konuldu. Tüm siyasi faaliyetler yasaklandı. Binlerce Cezayirli hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandı. Cezayirliler bir kez daha sömürgecilerin zulmünü acı bir tecrübeyle görmüş oldu. Sétif katliamından sonra geçen 10 yıl bağımsızlık hareketlerinin olgunlaşma süreci oldu. 1 Kasım 1954'te direnişçi güçler tarafından yayımlanan bir bildiriyle Cezayir halkı bağımsızlık ve hürriyet için ayaklanmaya davet edildi. Aynı yıl içinde kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Ulusal Kurtuluş Ordusu bağımsızlık hareketinin öncüleri oldu. Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin şemsiyesi altında pek çok farklı siyasi görüşe sahip halk birleşmişti. Cephe, Eylül 1958'de Kahire'de toplanarak geçici Cezayir hükümetini kurdu. Bu arada Fransa elbette zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olan Cezayir'i kaybetmek istemiyordu. Üstelik zengin doğal kaynakları olan bir Müslüman ülkenin varlığı hem Fransa'yı hem de diğer İslam karşıtı güçleri rahatsız ediyordu. Böyle bir devletin diğer Müslüman Afrika ülkeleri üzerinde domino etkisi oluşturacağını hesaplayan Fransız yönetimi yeni katliamlara yöneldi. Ancak yıllarca Cezayir'i yakıp yıkmaktan, kadınları, çocukları ve yaşlıları katletmekten çekinmeyen Fransa, sonunda Cezayir halkının bağımsızlık azmi karşısında yenik düştü. Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle, 1959 yılında Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmada Cezayir'e bağımsızlık tanınacağını açıkladı. Tarihe Evian Anlaşması olarak geçen anlaşmayla Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Fransa ateşkes ilan etti. Nihayet 1962 yılında Cezayir bağımsızlığına kavuştu. Sömürgeci Fransa'ya karşı 7,5 yıl boyunca verilen bağımsızlık mücadelesi ardında çok ağır bir bilanço bırakmıştı. 1,5 milyon Cezayirli Fransa'nın şiddet uygulamaları sonucunda yaşamını yitirmişti. Cezayir, görünüşte 1962 yılında bağımsızlığını kazandı. Ancak Müslüman halk için değişen pek bir şey olmadı. Bağımsızlığın ilanıyla birlikte iktidarı ele geçiren Ulusal Kurtuluş Cephesi tam anlamıyla sömürgeci Fransa'ya bağlı bir organizasyona dönüştü. Bu parti 20. yüzyılda İslam dünyasında sıkça karşılaşılan bir geleneği sürdürdü ve baskıcı bir rejim oluşturdu. Tüm bu gelişmeler halkın bir dizi gösteri, boykot ve protestoyla kızgınlığını dile getirmesine ve iktidarı zorlamasına neden oldu. Tek partili sisteme karşı çoğulculuk ve serbestlik isteyen sesler yükseldi. Bunun sonucunda 1989 yılında çok partili sisteme geçildi. Bunun ardından yapılan yerel seçimlerde İslami Kurtuluş Cephesi yani FİS büyük bir başarı kazandı. Genel seçimler 26 Aralık 1991 tarihinde yapıldı. Seçim iki turluydu. İkinci turdan da FİS'in zaferle çıkacağı kesindi. Ancak ülkedeki baskıcı yönetim buna müsaade etmedi. Genelkurmay Başkanı Halit Nezzar'ın önderliğindeki ordu bir askeri darbeyle iktidarı ele aldı. Ancak birbirini izleyen olaylar darbenin önceden planlanmış ve uygulamaya konmuş bir senaryo olduğunu gösteriyordu. Darbeden sonra ise dünyaya verilen telkinin aksine Müslümanlar bir iç savaş başlatmadılar. İç savaşı başlatanlar darbeyi yapanlardı. İslami Kurtuluş Cephesi FİS bütün tarafları güç kullanmaksızın barışçı ve sağlıklı yollara başvurmaya davet etti. Ancak iktidarın cevabı FİS'in binlerce üye ve taraftarını tutuklayıp hapishanelerde onlara en ağır işkenceleri yapmak oldu. Aradan geçen yıllarsa Cezayir halkı üzerinde uygulanan baskıda hiçbir değişiklik yapmadı. Müslümanların üzerine atılan provokatif eylemlerden sonra olağanüstü yetkilerle donatılmış mahkemeler kuruldu ve Müslümanlar kovuşturmaya uğradı. Başlangıçta olaylara barışçı yollardan serin kanlı bir şekilde yaklaşan FİS ve taraftarları artan baskı ve adaletsizlikler dolayısıyla bu tutumlarını terk etmeye başladılar. Örneğin içlerinden bir grup güvenlik güçlerinin düzenlediği silahlı saldırılara karşı silahla kendilerini savunmaya başladılar. Sonuçta Cezayir bir iç savaşın içine girmiş oldu. İngiliz The Observer gazetesi yazarlarından John Sweeney, gazetenin 16 Kasım 1997 tarihli sayısında yayımladığı 80 bin kez suçluyoruz adlı makalesiyle Cezayir konusuna özel ilgi duyduğunu göstermişti. Sweeney, Cezayirli bir gizli polisle yaptığı röportajla tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. John Sweeney, acımasızca katledilen masum insanların ölümlerinden başta Fransa olmak üzere pek çok batılı ülkeyi sorumlu tutmaktaydı. Çünkü yaptığı röportajlar ve edindiği izlenimler Cezayir'de sürdürülen terörün devlet destekli olduğunu göstermekteydi. Ve bu tüm dünyaca biliniyor olmasına rağmen hiç kimse buna dur demiyor, hatta mümkün olduğunca bu konudan bahsetmemeyi tercih ediyorlardı. Diğer bir deyişle Cezayir devleti ve batıdaki dostları karanlıkta iş yapmayı tercih ediyordu. Tüm bu yaşananların yanı sıra eski Başbakan Abdülhamit İbrahim'in dikkat çektiği bir husus daha vardır. Abdülhamit İbrahim'i tüm terör olayları hemen Müslümanların üzerine atılıyor. Oysa Müslümanlar katliamlarla hedefe ulaşamayacağını biliyorlar demektedir. İbrahim'i bu sözlerinin ardından Cezayir'deki devlet terörünün asıl olarak Fransa'dan yönetildiğini belirtmiştir. Bu terörün 1962'de Cezayir bağımsızlığına karşı kurulan kontrgerilla örgütü OAS'ın eski elemanları tarafından örgütlendiğini de vurgulamıştı. Bugün de Cezayir'de hala huzur ve barış sağlanmamıştır. Bu durum karşısında yapılması gereken olaylara karşı duyarlı davranmak ve çözüm olarak Kur'an ahlakını insanlara anlatmaktır. Zulmün durması ve huzurun hakim olması için her insan bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. XX. yüzyılda dünyaya dehşet saçan ideolojilerin başında komünizm gelmektedir. Karl Marx ve Friedrich Engels isimli iki Alman felsefecinin fikirlerine dayanan bu ideoloji, Lenin, Stalin, Mao gibi zalim liderler tarafından uygulanmaya konmuştur. Bunun sonucunda ise dünya tarihinin en büyük kıyım ve katliamları gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla komünizmin siyasi bir rejim olarak çöktüğü kabul edilse de komünist ideoloji ve uygulamaları gizli veya açık hala devam etmektedir. Örneğin bugün Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türkler hala Mao'cu Kızıl Çin rejiminin zulmü altında yaşamaktadırlar. Çin'in batısındaki Uygur Özerk bölgesinde yaşayan Doğu Türkistanlı Müslüman Türkler yaklaşık 250 yıldır Çin egemenliği altında yaşamaktadırlar. Çinliler bir İslam toprağı olan Doğu Türkistan'a kazanılmış topraklar anlamına gelen Sincang adını koydular ve burayı kendi toprakları olarak tanımladılar. 1949 yılında Mao önderliğindeki komünistlerin Çin'in yönetimini ele geçirmelerinin ardından Doğu Türkistan üzerindeki baskılar eskisine oranla daha da arttı. Bu tarihten itibaren halk sistemli bir soykırıma uğradı. Uygur Türkleri hem Müslüman oldukları hem de etnik bir azınlık oluşturdukları için Pekin rejiminin hedefi haline gelmişlerdi. Katledilen Müslüman sayısı korkunç boyutlardaydı. 1949-1965 yılları arasında 25 milyon 300 bin kişi yok edilmişti. Doğu Türkistanlı Müslüman halk ya Çin ordusu tarafından katledilmişti ya da rejimin doğurduğu kıtlık sonucunda ölmüştü. Halkın hayatta kalabilen bölümü ise büyük baskı ve işkencelere maruz bırakıldı. Doğu Türkistan'ın uzun süre sürgünde yaşayan merhum lideri İsa Yusuf Alptekin, Türkiye'de yayımlanan Doğu Türkistan Davası ve Unutulan Vatan Doğu Türkistan adlı kitaplarında söz konusu baskı ve işkenceleri ayrıntılarıyla anlatır. Bu kitaplarda anlatıldığına göre Doğu Türkistan'da halka uygulanan baskılar Sırpların Bosna'da Müslüman Boşnaklara veya Kosova'da Arnavut çoğunluğa uyguladıklarından farklı değildir. Ülkedeki Çin mahkemelerinin ceza yöntemleri de son derece acımasız ve vahşicedir. Diri diri toprağa gömmek, öldüresiye dövülen bir insanı çıplak halde karlarda yatırmak, iki bacağı iki ayrı öküze bağlanan bir insanı ikiye bölmek uygulanan cezalardan bazılarıdır. Komünist rejim 1949 yılından itibaren bir yandan Müslümanları imha ederken bir yandan da bölgeye sistemli bir biçimde Çinli göçmen yerleştirmiştir. 1953 yılında bölgede %75 Müslüman, %6 Çinli yaşamaktaydı. 1990 yılında yapılan nüfus sayımında ulaşılan %40 Müslüman, %53 Çinli nüfus oranı ise bölgedeki etnik temizliğin boyutlarını göstermesi açısından son derece önemlidir. Bugün Uygurlar köylerde oturmaya zorlanırken Çinliler şehirlere yerleştirilmektedir. Bu sebeple bazı şehirlerde Çinli nüfus %80'lere çıkmaktadır. Hedef şehirlerde Çinlileri çoğunluk haline getirmektir. Çin hükümetinin Doğu Türkistanlıları Çinlilerle evlendirmek için uyguladığı yöntemlerse bu asimilasyon çalışmalarının bir parçasıdır. Bu arada Çin yönetimi, Doğu Türkistanlı Müslümanları nükleer denemelerinde kobay olarak kullanmıştır. İlk olarak 16 Ekim 1964 tarihinde başlatılan nükleer denemelerin olumsuz etkileri yüzünden bölge insanı ölümcül hastalıklara yakalanmış 20 bin özürlü çocuk dünyaya gelmiştir. Nükleer denemeler nedeniyle ölen Müslüman sayısının 210 bini bulduğu bilinmektedir. Binlerce insansa ya sakat kalmış ya da kanser gibi hastalıklara yakalanmıştır. Çin, 1964'ten günümüze kadar Doğu Türkistan topraklarında 50'ye yakın atom ve hidrojen bombası patlatmıştır. İsveçli uzmanlar, 1984 yılında yapılan yeraltı nükleer denemesinde kullanılan bombanın Richter ölçeğiyle 6.8 şiddetinde yer sarsıntısına sebebiyet verdiğini tespit etmişlerdir. Çin'in Doğu Türkistan'daki halka uyguladığı bu zulmün en önemli nedeni halkın Müslüman olmasıdır. Çünkü Komünist Çin, bölge üzerindeki hakimiyet ve sultasını kuvvetlendirmeye karşı en büyük engel olarak halkın İslami kimliğini görmektedir. Çin şovenizmi, halkı dininden vazgeçirmek için her türlü yıldırma ve baskı yöntemini kullanmıştır. En fanatik dönemi ise komünist diktatör Mao'nun 1966-1976 yılları arasında uygulattığı kültür devrimi esnasında yaşamıştır. Camiler yıkılmış, toplu ibadet yasaklanmış, Kur'an kursları kapatılmıştır. Bölgeye yerleştirilen Çinliler Müslümanları taciz etmek için her yolu denemişlerdir. Okullarda dinsizlik propagandası yapılmış, ayrıca iletişim araçları vasıtasıyla insanların dinden soğutulmaları için yoğun çaba harcanmıştır. Dini ilimlerin öğrenilmesi ve dini bilgilere sahip öncü kişilerin halkı eğitmeleri ise tamamen yasaklanmıştır. Ancak bütün bunlara rağmen halkın İslami kimliği yok edilememiştir. 30 yılda 4 defa alfabelerinin değiştirilmiş olması da yine bölgedeki Müslümanlara yapılan asimilasyon uygulamalarının bir parçasıdır. Komünist Çin'in Batılılar tarafından dikkate alınmayan ve görmezden gelinen zalim yüzü benzer bütün eylemlerinde gözlemlenebilmektedir. ...1997 yılının Şubat ayında patlak veren olaylar sırasında yaşananlarsa Çin zulmünün bir özeti niteliğindedir. 4 Şubat'a rastlayan Kadir gecesinde bir mescitte kandil nedeniyle 30'un üzerinde kadın toplanmıştı. Çin milis güçleri bu kadınları Kur'an okurlarken demir sopalarla dövmüşler ve sürükleyerek emniyet merkezine götürmüşlerdi. Mahalle sakinleri ise merkeze giderek kadınların serbest bırakılmalarını istedi. Bunun üzerine işkenceyle öldürülen 3 kadının cesedi önlerine atıldı ve galeyana gelen halkla Çinliler arasında çatışmalar başladı. 4 ve 7 Şubat arasında yaşanan bu olaylar esnasında 200 Doğu Türkistanlı hayatını kaybederken 3500'den fazlası kamplara kapatıldı. 8 Şubat sabahındaysa bayram namazı için camilerde toplanan halkın namaz kılması güvenlik güçlerince engellendi. Bunun üzerine çatışmalar tekrar alevlendi. Sonuç olarak 1996 Nisan ve Aralık ayları arasında 58 bin olan tutuklu sayısı bir anda 70 bini geçti. 100 kadar genç meydanlarda kurşuna dizilirken 5 bin Uygur Türk'ü çırılçıplak soyularak 50'şer kişilik gruplar halinde meydanlarda teşhir edildiler. Batılı güçlerse her zamanki gibi tüm bu vahşete karşı tepkisiz kaldılar. Birleşmiş Milletler'in soykırım için yaptığı tanım, Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan'daki duruma tam olarak uymaktadır. Buna rağmen Doğu Türkistanlılar, Birleşmiş Milletler'in koruyucu şemsiyesi altına girememektedir. Birleşmiş Milletler'e yapılan tüm başvurular geri çevrilmektedir. 25 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman halen Çin baskısı altındadır ve dünya bu zulme göz yummaktadır. Binlerce siyasi tutuklu vardır ve bazıları hapishanelerde kaybolmuş durumdadır. Tutuklulara işkence yapılması ise artık sıradan bir olay haline gelmiştir. Doğu Türkistan'daki bu vahşeti engellemek için öncelikle Doğu Türkistan gerçeğini dünyaya duyurmak ve Çin'in bu konuda geri adım atmasını sağlayacak bir uluslararası yaptırım sağlamak gerekmektedir. Çünkü Doğu Türkistan'daki vahşetin en garip yönü dünyada hemen hiç bilinmemesi ve anılmamasıdır. Çin, kapalı kapılar ardında katliam yapmaktadır ve mazlum Doğu Türkistan halkı dünyaya sesini duyurma imkanına sahip değildir. Dolayısıyla tüm dünya insanlarının el birliğiyle Doğu Türkistan davasına sahip çıkması zorunludur ve bu bir insanlık görevidir. Doğu Türkistan'da yaşanan bu vahşetin ve zulmün temelinde komünist Çin'in sahip olduğu dinsiz felsefenin olduğu unutulmamalıdır. Savunmasız bir halka karşı yöneltilen bu insanlık dışı savaş, materyalist ve dinsiz komünist düşüncenin bir sonucudur. Doğu Türkistan, dünyadaki zulmün örneklerinden sadece bir tanesidir. Bu belaların tekrar insanlığa zarar getirmelerini engellemenin tek yolu ise komünizm gibi dinsiz ideolojilerle fikri mücadeledir. Komünist ideolojinin temel dayanaklarının ortadan kaldırılması, komünist zulmede dur demede ilk adım olacaktır. Komünist ideolojinin temel dayanağı ise Darwinizm'dir. İşte bu zulmün sona ermesi, dünyada barış ve huzurun hakim olması için Darwinist iddiaların geçersizliğinin ortaya konması gerekmektedir. Darwinizmin gerçek yüzünün ilmi ve tarihi delilleriyle anlatılması ve komünizmin sinsi yüzünün ortaya çıkarılması çok önemlidir. Doğu Türkistan örneğinde açıkça gördüğümüz komünist zulmün durması için bu önemli bir adımdır. Somali dendiğinde çoğu kimsenin aklına gazetelerde görmeye alıştığı felaket haberleri gelir. Açlık felaketi, salgın hastalıklar, susuzluk, iç çatışmalar, kabile savaşları, siyasi istikrarsızlık adeta Somali halkının hayatının bir parçası olmuştur. insani yardım örgütlerinin yaptığı yardımlar halkın içinde bulunduğu durumu çözmekten çok uzaktır. Sadece anlık çözümler içermektedir. Ülkedeki huzuru sağlama bahanesiyle yapılan siyasi müdahalelerse huzur ve barışı sağlamaktan ziyade kaosu ve çatışmaları artırmaktadır. Somali'deki bu kaosun temeli sömürgecilik dönemine kadar uzanmaktadır. Mekkeli müşriklerden kaçan Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi sonucu İslamiyet'le tanışan Somali, 19. yüzyılda İngiltere tarafından sömürgeleştirilmeye başladı. Bu dönemden sonra Müslüman Somali halkı savaşlar, çatışmalar, açlık ve salgın hastalıklar gibi felaketlerden kurtulamadı. İngilizler 1884 yılında Kuzey Somali'yi, ardından İtalyanlar 1887'de Güney Somali'yi işgal ettiler. Böylece diğer pek çok Müslüman ülkede olduğu gibi Somali'de de zulüm ve baskı dönemi başlamış oldu. Uzun süren bir sömürge döneminden sonra 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Somali'nin cumhurbaşkanlığına Aden Abdullah getirildi. Ancak Somali'de adil ve istikrarlı bir yönetim kurulmasına ve güçlenmesine izin verilmedi. 1969 yılında bir darbeyle iktidarı ele geçiren tüm General Muhammed Siad Barre parlamentoyu dağıtarak tüm siyasi partileri kapattı. Siad Barre, gerçekleştirmeye çalıştığı sosyalist düzen için en büyük fikri muhalefetin İslam dini olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden İslami kitapların, dergi ve gazetelerin yayımlanmasını yasakladı. Yasağa karşı çıkan birçok Müslüman düşünür ve alimi de idam ettirdi. 1991'de ülkede başlayan iç çatışmaların ardından can güvenliği gerekçesiyle ülkeyi terk eden Barre'nin ardından büyük bir iç savaş başladı. İç savaş sırasında çoğunluğu Müslüman 1 milyon Somalili çeşitli Afrika ülkelerine göç etmek zorunda kaldı. Bu olayların ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1992 yılında bazı kararlar aldı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Komutası'nda 30 bin Birleşmiş Milletler askeri Somali'de bir üs kurdu. Yerli halktan yoğun bir tepki alan Birleşmiş Milletler 1994 yılında Somali'den çekilmek zorunda kaldı. Ancak 7 binden fazla ölü ve çok daha büyük bir kaosun içine düşmüş bir ülke bırakıyordu. Günümüzde ise bölgede kabileler arasında iç savaş çeşitli aralıklarla sürmekte, her gün bu nedenle insanlar hayatlarını kaybetmektedir. 8 milyon nüfusa sahip olan ülkenin en büyük sorunu ise açlık ve sefalettir. 2000 yılında açıklanan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun raporuna göre Somali halkının %75'i yetersiz beslenmektedir. Ardı ardına gelen sel felaketleri ise ülkeyi çok daha büyük bir açlığın eşiğine getirmektedir. Unutulmamalıdır ki dünyada açlık genel kanaatin aksine çözümsüz bir problem değildir. Dünya kaynaklarının eşit bir şekilde dağıtılması, yüksek teknolojinin tüm insanların hizmetine sunulması, ihtiyaç fazlası üretilen malların israfının engellenip yardım amaçlı kullanılması çözüm yollarından sadece bir kısmıdır. Somali'deki sorunların bir benzeri de Cibuti'de yaşanmaktadır. Cibuti, Somali, Eritre ve Etiyopya arasında kalan pek çok insanın adını dahi bilmediği çok küçük bir Afrika ülkesidir. Ancak bu ülkede asırlardır savaşlar ve katliamlar devam etmekte, Müslüman halk sömürgecilik döneminden bu yana çatışmalardan kurtulamamaktadır. Cibuti bölgesine İslam 7. ve 8. yüzyıllarda geldi. Burası 16. yüzyılın başlarına kadar bölgenin yegane hakimi olan Müslümanların elindeydi. Daha sonra milletler arası ticaret ve siyasette büyük bir güç haline gelen Portekiz'in etki alanında kaldı. Mısır'ın Osmanlı hakimiyetine geçmesi üzerine ise içinde bulunduğu Afrika boynuzuyla birlikte Osmanlı Devleti'ne katıldı. Müzik Cibuti'nin asıl kanlı tarihi Süveyş Kanalı'nın milletler arası deniz trafiğine açılmasıyla başladı. Bu sırada Avrupa devletleri Afrika ve Asya ülkelerini ekonomik, siyasi, askeri ve dini maksatlarla hegemonyaları altına alma ve sömürge haline getirme yarışındalardı. İngiltere ve Fransa 19. yüzyılın en büyük devletleri olarak sömürgecilik ve yayılmacılık alanında büyük bir rekabete girişmişlerdi. Bu arada İngiltere 1839'da Aden'e, 1869'da da Somali'ye yerleşti. Böylece Kızıldeniz'deki ticaret yolunun denetimi üzerinde önemli bir üstünlük elde etti. İşte bu aşamada Süveyş Kanalı açısından çok stratejik bir noktada bulunan Cibuti çok büyük önem kazandı. Fransa, İngiltere'nin bu avantajlı durumunu engelleyebilmek için Cibuti kıyısında bir iskele kurdu. 1884 yılına kadar çeşitli anlaşmalar ve sözleşmelerle bölgeyi tamamen eline geçirdi. İşte bundan sonraki yıllar Cibuti halkı için çok karanlık bir dönem olacaktı. Müslüman Cibuti halkında ülkenin geleceğiyle ilgili çok büyük bir görüş farklılığı vardı. Somali asıllı olan İşaalar, Somali Cumhuriyeti ile birleşmeyi istiyorlardı. Cibuti'nin ikinci büyük etnik topluluğu olan Afarlarsa Fransa'ya bağlılığı savunuyorlardı. Bu iki ayrı görüş arasında Fransa'nın da tahrikiyle çatışmalar şiddetlendi. Somali ile birleşme taraftarı olan Müslümanlar sayıca fazla olmalarına rağmen 1967 yılında yapılan referandumun neticesinde Fransa'ya bağlı kalma kararı alındı. Ancak Fransa'nın baskısı nedeniyle sahtekarlıkların karıştığı referandum sonrası çok büyük çatışmalar çıktı. Bunun üzerine Fransız birlikleri Afarlar ve İşaalar arasında kanlı hale gelen olaylara müdahale bahanesiyle ülkeyi işgal etti. Yerli halkın çok büyük bir bölümü öldürüldü, yüz binlercesi de ülkeden sürüldü. Bu hareket sırasında İşaalar'ın zayıflaması üzerine Afarlar yönetimi ele geçirdi. 1977 yılında halkın %97'sinin bağımsızlık yönünde oy kullanmasıyla özgürlüğüne kavuşan Cibuti, bu tarihten itibaren darbeler ülkesi haline geldi. 1977 ve 1991 yılları arasında 2000 Müslüman, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere maruz kaldı. Cibuti'de insanların, işkencenin son derece korkunç ve aşağılayıcı yöntemlerine maruz bırakıldıklarını Amnesty International'ın raporlarından öğreniyoruz. Bu raporlara göre yaklaşık 7000 kişi devlet güçleri tarafından hiçbir mazeret gösterilmeden tutuklanmış ve işkence görmüştür. Hala Fransa'nın ekonomik ve askeri denetimi altında olan Cibuti Cumhuriyeti'nde 3500 kişilik bir Fransız silahlı kuvveti görev yapmaktadır. Cibuti'nin kendi milli ordusu yoktur ve Fransa'nın askeri vesayetine boyun eğmiştir. Bağımsızlık sonrasında da iç güvenlikten uzun yıllar boyunca Fransa sorumlu olmuştur. Bunun yanı sıra Cibuti yönetiminde çok sayıda Fransız danışman, katılımcı ve görevli bulunmaktadır. İflasın eşiğinde olan hükümet, Avrupalı devletlerin desteğiyle ayakta durmaktadır. Bugün Cibuti yıllardır süren sömürge yönetiminin ardından çok büyük bir sefaletle karşı karşıyadır. Ülkede kuraklık yüzünden çok sayıda hayvan telef olmakta, bu yüzden de gıda sıkıntısı baş göstermektedir. Pek çok insan yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Günümüzde açlık, salgın hastalıklar gibi sorunlarda kesin bir çözüme ulaşılamamasının altında yatan nedenler ortaktır. Bunlar bencillik, kişisel çıkarlar, hırslar ve umursamazlık gibi ahlaki bozukluklardır. Dünyaya hakim olan dinsiz kültür, insanları fedakarlık ve yardımseverliğe değil, bencilliğe sürüklemektedir. Bu kültür, bir toplumun kendi içinde aşırı fakirler ve aşırı zenginler meydana getirdiği gibi, dünyanın genelinde de aşırı fakirler ve aşırı zenginler de meydana getirmektedir. Allah, Kur'an'da yoksulları ve muhtaçları doyurmayan, aksine onları hor gören insan modelinin dini yalanlayanlar olduğunu bildirmiştir. Maun suresinin 1. ve 3. ayetleri arasında bu kişiler şöyle tanıtılır. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Dolayısıyla dünyanın kurtuluşu da dini yalanlayan değil, dine samimiyetle inanan ve dine göre hükmeden insanların yeryüzüne hakim olmasındadır. Bu nedenle İslam dünyasının güçlenmesi ve söz sahibi olması tüm dünyadaki mazlum insanlar için de bir kurtuluş olacaktır. İslam dünyası 19. yüzyılın başlarından itibaren dış güçler tarafından açıkça hedef alınmıştır. İşgal, sömürgeleştirme, baskı ve zulüm eksik olmamıştır. Çatışmalardan ve iç savaşlardan kurtulamayan ülkelerden biri de Sudan'dır. Mısır'ın güneyinde bulunan Sudan'da İslami bir kimlik taşıdığı için bölgedeki İslam karşıtı güçleri çok rahatsız etmektedir. Sudan'ın en önemli sorunlarından biri, ülkede 10 yıllardır süren Kuzey-Güney çatışmasıdır. Bu hem dini hem de etnik bir çatışmadır. Ülkenin kuzeyinde Müslüman Araplar yaşar, güneyde ise Hristiyan Afrikalılar çoğunluktadır. Bu dini ve etnik farklılık, ülkenin sınırlarını masa başında üreten İngiliz sömürge yönetiminin bir mirasıdır. Ve bu miras kanlı bir mirastır. 1960'lı yıllardan bu yana güneyli Hristiyanlar kuzeydeki Müslüman Arapların denetimindeki Hartum yönetimine karşı örgütlü bir ayaklanma halindedir. Ayaklanma Anya Nia adlı Hristiyan örgütü tarafından yönetilmektedir. Ve 1989 yılında ülkede İslami bir yönetimin kurulmasından bu yana güneydeki ayaklanma daha da güçlenmiştir. Çünkü birileri bu ayaklanmayı Hartum rejimine karşı sürekli olarak kışkırtmaktadır. Tahmin edilebileceği gibi Anya Nia ayaklanmasını destekleyen güçlerin başında İsrail gelmektedir. Benjamin Beit Halahmi, The Israeli Connection isimli kitabında İsrail'in Güney Sudanlı isyancı güçleri 1960'lı yıllardan bu yana desteklediğini belirtmektedir. Buna göre İsrail, o tarihlerden başlayarak Anya Nia hareketine silah yardımı ve askeri eğitim vermişti. Mossad, komşu ülkeler Uganda, Çad, Etiyopya ve Kongo'daki istasyonları aracılığıyla güneyli ayaklanmacılarla bağlantı kurmuştu. Ayrıca Torit kentindeki Mossad merkezinde 30 kadar Anya Nia gerillası özel eğitimden geçirilmişti. İsrail 1970 yılında Sudan'ın güneyindeki Uganda ile bir anlaşma yaptı. Böylece Uganda-Sudan sınırını rahatlıkla kullanma ve Anya Nia'ya destek verme imkanını genişletmişti. Eski bir Alman gerillası Rolf Steiner'in söylediğine göre İsrail Güney Sudanlı ayaklanmacılara destek veren en önemli güç konumundaydı. Sudan 1989 yılına kadar çok çalkantılı bir siyasi dönem geçirdi. O yıl yönetimi, genel başkanlığını Hasan Turabi'nin yaptığı Müslüman Kardeşler Örgütü ele aldı. O tarihten sonra da Hasan Turabi önderliğinde İslami devlet sistemi kuruldu. Bu gelişmelerin ardından güneydeki Anya Nia hareketi, Sudan Halk Kurtuluş Ordusu adı altında yeniden ayaklanma başlattı. Bu oluşumun lideri John Greng, Sudan yönetimiyle masaya oturmak için ilk önce İslam kanunlarının yürürlükten kaldırılması şartını öne sürdü. Parlamento böyle bir ön şartı kabul etmeyince olaylar daha da şiddetlendi. İslami rejime karşı yürütülen bu ayaklanma pek çok ülke tarafından desteklendi. İslami rejime karşı yeniden başlatılan ayaklanmanın en büyük destekçisi ise eskiden olduğu gibi yine İsrail oldu. Turabi, ayrılıkçıların silahları hangi yollardan sağladığı sorusuna, ''Ne yazık ki İsrail ve bazı komşularımız bizimle savaşmaları için Greng'i silahlandırıyor.'' şeklinde cevap vermişti. Nitekim Hristiyan ayaklanmacılara Protestan ve Anglikan kiliseleri tarafından tabutlar içinde getirilen silahların asıl kaynağının İsrail olduğu da zaman içinde ortaya çıktı. Müzik şu an batılı devletler Sudan'daki İslami rejime karşı etkili bir savaş açmış durumdadır. Sudan'a bu cepheden açılan savaşın da iki ayrı boyutu vardır. Biri açlık oyunu, diğeri ise terörist ülke kavramı. Aslında Sudan doğal kaynaklar yönünden son derece zengindir. Ülkede uranyum, altın ve petrol yatakları vardır. Toprakları da son derece verimlidir. Ancak uzun yıllardır süren iç savaş nedeniyle Sudan bugün oldukça fakir bir ülke konumundadır. Her şeye rağmen Sudan, 1989 yılında iktidara gelen İslami rejimle birlikte ciddi bir kalkınma hamlesi yapmıştır. Sorbonne Üniversitesi mezunu olan Hasan El Turabi'nin önderliğindeki İslami yönetim, kalkınmanın gerçek motoru dindir düşüncesiyle hareket etmekteydi. Bu yönetim iktidara geldikten sonra binlerce dönüm araziyi ekim alanı haline getirmiştir. Bölge zaten Nil Nehri'nin kolları sayesinde çok zengin su kaynaklarına sahipti. Bu kaynaklardan faydalanarak 1,5 milyon dönüm araziyi sulayacak ve Sudan'ı elektrik enerjisi yönünden zengin konuma getirecek iki büyük baraj projesine başlandı. Ama Sudan bu çabalar sonucunda elde ettiği ürünleri pazarlayamadı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafından terörist ülke ilan edilmişti ve üzerinde ekonomik ambargo vardı. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri IMF gibi örgütler aracılığıyla Sudan'ın kalkınmasını engellemiş ve halen de engellemektedir. Öte yandan son dönemlerde sık sık Batı basınında Sudan'da büyük bir açlık yaşandığına dair haberler çıkmaktadır. Oysa ülkede açlık yaşanan tek bölge, merkezi otoriteye isyan eden Güney Sudan'daki bazı bölgelerdir. Amerika önce Sudan'da açlık var propagandası yaparak hükümeti sorumlu gibi göstermekte, sonra da açlık çeken Sudan'a gıda yardımı yaptığını söyleyerek kendi propagandasını yapmaktadır. Ancak Amerika'nın gönderdiği yardım malzemelerini yerinde görenler, gıdaların ancak hayvanların yiyebileceği kadar kalitesiz olduğunu söylemektedirler. Bu konuda bir gözlemcinin açıklamaları şöyledir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'a yardım diye gönderdiği buğdayları gözlerimle gördüm. Sudan yönetimi hem son derece kalitesiz olması dolayısıyla hem de kullanım süresi geçmiş olduğu için bu buğdayların hayvanlara verilmesine karar vermiş. Acaba Amerika Birleşik Devletleri bu buğdayları Sudan'a göndermeseydi ne yapardı sorusuna verebileceğimiz tek cevap ya imha ederdi ya da hayvanlara yedirirdi şeklinde olacaktır. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın sürekli propaganda malzemesi olarak kullandığı yardımların gerçeği bu. Yeni yönetim artık yardım alacağım diye baskıcı ülkelerin kapısını aşındırmıyor. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da Sudan'ın terörist bir devlet olduğu ve terörizmi desteklediği yönünde propaganda yapmaktadır. Tüm bu propagandalar yoluyla Sudan'a da Somali benzeri bir askeri müdahale düşünülmektedir. İslami rejime karşı girişilecek olan bu muhtemel saldırı, insani yardım gibi süslü sloganlar ve terörist bir yönetime karşı barışçı müdahale gibi aldatıcı bahaneler kullanılarak yapılmak istenmektedir. Sudan'da yaşananların tek nedeni ise bu ülkenin güçlü İslami kimliğidir. Gerçi Hasan El Turabi sonrası iktidara gelen Ömer Hasan El Beşir yönetimi ülkenin İslami çizgisinden çok büyük ödünler vermektedir. Batılı devletlerin istekleri doğrultusunda da bazı girişimlerde bulunmaktadır. El Beşir, Sudan'ı Arap milliyetçiliğine de taşımaktadır. Ayrıca El Turabi gibi tüm İslam devletlerinin desteğini alan önemli bir kişiyi tutuklamak istemesi ise bu güçlü İslam ülkesinde olumsuz gelişmeler olduğuna işaret etmektedir. Bugün dinini özgürce yaşamak ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar çok büyük bir baskı altında hayatlarını devam ettirmeye çalışmakta, kadınlar, çocuklar, yaşlılar acımasızca katledilmektedir. Müslümanları yıldırmak ve İslam dünyasının birlik oluşturmasını engellemek isteyen anti-İslami güçlerse şiddetin dozunu her geçen gün daha da artırmaktadırlar. Ancak bu savaş ve çatışma döneminin ömrü çok kısa olacaktır. Nem suresinin 69. ve 70. ayetlerinde Allah şöyle hükmetmektedir. Yeryüzünde gezip dolaşın da suçlu günahkarların nasıl bir sona uğradıklarını görün. Sen onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma. Allah'ın vaadi haktır ve ayetlerde de görüldüğü gibi Allah, Müslümanların aleyhine kurulan tüm düzenlerin geri tepeceğini ayetlerinde müjdelemektedir. Son dönemlerde Kafkasya, İslam dünyasının yeni cephelerinden biri haline geldi. Eski komünist kadrolar Müslümanlara zulme devam ediyorlar. Sovyetler Birliği'nin dağılışının ardından bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan Müslüman Türk Cumhuriyetler kısa sürede Rus yayılmacılığıyla karşı karşıya kaldılar. Rusya, gerçekte Sovyet döneminden kalma komünist kadrolarla ve aynı zihniyetle yönetiliyordu. Dolayısıyla Orta Asya'yı arka bahçesi olarak görmeye devam etti. Bu arka bahçeyi düzenlemek için de bölgedeki İslam karşıtı yönetimlerle ittifak kurma yolunu seçti. Bugün gerek Kafkaslar gerekse Orta Asya'daki Müslümanlar, Rus yayılmacılığının ve Moskova ile işbirliği halindeki kendi yönetimlerinin tehdidi altındadır. Çeçenistan'da sıcak bir savaş devam ederken Rusya Federasyonu veya Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi diğer Müslüman nüfuslu cumhuriyetlerde Müslüman halka karşı şiddetli bir baskı ve sindirme politikası uygulanmaktadır. Bu politika bazen açıkça Rus yönetimi tarafından yürütülmekte, bazen de Rus yanlısı yerel yönetimlerin eliyle sürdürülmektedir. Azerbaycan, Dağıstan, Çeçenistan ve Tacikistan'dan sonra yardım çığlığının yükseldiği bir diğer ülke de Özbekistan'dır. Özbekistan, yıllardır iç çatışmalarla boğuşmaktadır. Ülke ekonomisi çok büyük bir darboğaz yaşamakta ve Özbek halkı kıtlıkla mücadele etmektedir. Ülkesindeki en ılımlı muhaliflere bile yaşama hakkı vermeyen Kerimov yönetimi ise bu çatışmaların tam merkezinde yer almaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılışının ardından bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan Özbekistan gibi Müslüman cumhuriyetlerin bazıları bağımsız bir çizgi izlemeye çalışmışlardır. Ancak bu devletler Rusya'nın çeşitli girişimleri ve entrikalarıyla karşılaşmıştır. Özbekistan bu konuda örnek verilebilecek ülkelerden biridir. Rus yönetimine olan yakınlığıyla tanınan Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, ülkesinde İslami duyarlılığı olan tüm güçlere karşı şiddetli bir savaş açmıştır. Kerimov'un Özbekistan'daki baskıcı yönetimi nedeniyle şu an zindanlarda 50 binden fazla kişi bulunmaktadır. Özellikle de şehir merkezlerinde patlayan bombalardan sonra Kerimov, ülke genelinde binlerce insanı hapsettirmiştir. Dini eğilimi olan herkesi terörist olarak nitelendirmiş ve insan hak ve özgürlüklerini yok sayan bir yönetim uygulamaya koymuştur. Fakat onun bu baskıcı politikası, dil çatışmaları önlemek, aksine daha da şiddetlendirmiş, muhalefetin daha da güç kazanmasıyla sonuçlanmıştır. Kerimov'un bu politikasının ardında Kremlin'in yıllardır süregelen ve Çeçen-Rus Savaşı ile birlikte tüm dünyaya duyurulan İslami uyanış korkusu yatmaktadır. ...80'li yıllarda Türk devletlerinde başlayan dini uyanış Kremlin'i rahatsız etmişti. Özellikle de Gorbaçov yönetimi dini duyguların güçlenmesinden büyük kaygı duyuyordu. Bu politika o dönemin gazetelerine sık sık yansıyor, Kremlin yönetimi tarafından alınacak tüm önlemlerde açıklanıyordu. O dönemde Güneş gazetesinde yer alan bir haberde Gorbaçov'un İslam'a bakış açısı şu şekilde tarif ediliyordu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'un uzun zamandır var olduğu kaydedilen İslam karşıtı politikasına son örnek, 24 Kasım'da çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Özbekistan Cumhuriyeti'nin başkenti Taşkent'te yaptığı konuşma. Taşkent gazetesi Pravda Vostoka'nın verdiği habere göre, Gorbaçov konuşmasında komünistlere dini öğretilere karşı daha kararlı ve güçlü bir tavır almaya çağırdı ve Müslüman bölgelerde siyasal katılımın, ateist propagandanın artırılmasını istedi. Fakat Gorbaçov'un ısrarla uygulattığı dinsizlik propagandası sonuç vermekten uzaktı. Güçlü bir yeraltı zenginliği üzerinde yüksek nüfuslu bir İslami güç gittikçe büyüyordu. Bu İslami uyanışı durdurma görevi bu kez yeni Rus hükümetlerine düşüyordu. Bu görevi devralan ittifak, Özbekistan başta olmak üzere diğer bazı Orta Asya cumhuriyetlerinde karışıklık çıkarmak için türlü girişimlerde bulundu ve çoğu zamanda başarılı oldu. Kerimov yönetiminin ülkede estirdiği hava bu ittifakın başarılı olduğunun önemli bir delilidir. Çünkü Helsinki İnsan Hakları Komitesi'ne bağlı olan Orta Asya'da İnsan Haklarını Savunma Örgütü'nün verdiği bilgilere göre Özbekistan'da zindanları dolduranların sayısı 50 bini bulmaktadır. Özbekistan yönetimi ise tutuklananların sayısının 20 bini bulduğunu itiraf etmekte ama daha fazlasını inkar etmektedir. Buna göre 25 milyon nüfuslu ülkede her 500 kişiden biri dindar kimliği nedeniyle zindandadır. Özbekistan'da gün geçtikçe artan çatışmalar daha uzun bir süre karışıklığın durulmayacağını göstermektedir. Terör, iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar, insan haklarının ihlali gibi konuları bir arada düşündüğümüzde ciddi bir düzelmenin ancak köklü değişikliklerle olacağı görülmektedir. Karşımızda zengin kaynaklar ve kültür mirası içinde yaşayan ancak fakir ve istibdat yönetimi altında ezilen Müslüman bir halk bulunmaktadır. Din ahlakının yaşanmadığı bir ortamda huzurun, barışın ve güvenliğin sağlanması da mümkün değildir. Ancak pek çok İslam ülkesinde sözde Müslüman kimlikleriyle iktidarda bulunan yönetimler, Kur'an ahlakından uzaklaşmanın ülkelerini ne kadar büyük bir kaosa sürüklediğini görmezden gelmektedirler. Gün geçtikçe dini kimliklerinden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya olan kimi Orta Asya ülkelerinde de bu nedenle bir refah oluşması mümkün değildir. Dinin getirdiği güzelliklerin yerine komünist ve materyalist ideolojinin bir toplumda yaygınlaştırılması, geçmişteki örneklerinde de gördüğümüz gibi bir ülkeye ancak yıkım getirir. Çünkü din ahlakının olmadığı bir ortamda başa geçen yöneticiler adaleti, yardımlaşmayı, barışı değil, çıkarcılığı, bencilliği ve baskıcı bir yönetimi tercih etmektedirler. Allah, Bakara suresinin 205. ayetinde bu ahlaktaki insanların oluşturduğu tehlikeye şöyle dikkat çekmektedir. O, iş başına geçti mi, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Unutulmamalıdır ki, Allah'ın kitabına uyulmadığı müddetçe ayette söz edilen insanlar var olacaktır. Oysa Allah'tan korkan insanların yönettiği bir ülkede çok büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve adalet hakim olur. Hiç kimsenin bir başkasına haksızlık yapmasına izin verilmez. Her insanın her türlü ihtiyacı giderilir, sürekli yeni çözümler ve hizmetler üretilir. Halkın refahı ve huzuru için tüm imkanlar seferber edilir. İslam ahlakını yaşayan insanlar her türlü hizmeti karşılıksız yaparlar. Allah rızası için yapılan hizmetin, emeğin, yardımın karşılığıysa dünyada değil, ahirette beklenir. Bunun en güzel örneği Allah'ın tarih boyunca insanlara gönderdiği elçilerdedir. Allah, Hud suresi 51. ayetinde insanları dini yaşamaya davet eden elçilerin kavimlerini hatırlattıklarını şöyle bildirir. Ey kavmim! Ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek misiniz? Tüm inananlara düşense bu üstün ahlaklı insanların ahlakını örnek almak ve mazlum insanlar için elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışmaktır. Bunun için yapılması gerekense Kur'an ahlakının yaşanması ve yaşatılmasıdır. Bugün İslam dünyasına baktığımızda dünya Müslümanlarının ezilmeye, baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışıldığını açıkça görebiliriz. Müslümanlar görünüşte farklı düşmanlarla karşı karşıya gibidir. Ancak birbirinden bağımsız gibi görünen bu İslam karşıtı güçler hep benzer mantıklarla hareket etmekte, benzer stratejiler izlemekte ve benzer yöntemler kullanmaktadırlar. İşte bu noktada karşımıza söz konusu güçlerin ortak bir yönü olan dinden uzak kimlikleri çıkar. Örneğin Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından yıllarca maruz bırakıldığı zulüm, komünist rejimin din karşıtı ideolojisine dayanmaktadır. Halkının %99'u Müslüman olan Afganistan, İslam diniyle Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde tanışmıştır. 9. yüzyılın ikinci yarısında Samanilerin eline geçen Afganistan, 10. yüzyılda Gaznelilerin yönetimine girdi. Gaznelilerden sonra Moğolların işgaline uğrayan Afganistan toprakları 18. yüzyılın başlarına kadar sürekli el değiştirdi. 1736 yılında İran'da tahta çıkan Nadir Şah birkaç yıl içinde Afganistan'ı topraklarına kattı. Nadir Şah'ın bir ayaklanma sırasında öldürülmesinden sonra devlet iç çatışmalara sürüklendi ve topraklarını büyük bir hızla yitirdi. Nadir Şah sonrasında baş muhafız Ahmet Han Abdali bazı aşiretler tarafından şah seçildi ve Ahmet Şah Dürrani adıyla hükümranlığını tüm Afganistan'a kabul ettirdi. Egemenliği Keşmir'den Delhi'ye, Ceyhun'dan Umman Denizi'ne kadar öyle genişledi ki, Afgan İmparatorluğu 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı'dan sonra en büyük İslam devleti oldu. Ancak kısa süreli bir ömrü olan imparatorluk, büyük bir iç savaşın içine sürüklendi. Bu iç karışıklıklardan faydalanan İngiliz kuvvetleri Afgan topraklarını işgal etti. Afganistan bu dönemden sonra İngiltere ve Rusya'nın dış müdahaleleri nedeniyle bir türlü uzun soluklu bir yönetime kavuşamadı ve iç çatışmalardan kurtulamadı. Sadece 1929 yılında iktidara gelen Muhammed Nadir Han döneminde kısa süreli bir istikrar sağlandı. Ancak Rusya, Afganistan'ın iç işlerine sürekli müdahale ediyor, iktidardaki yönetimleri kontrol altında tutmayı istiyordu. Bu ilişki o kadar güçlüydü ki, Rusya'daki Bolşevik yönetimini ilk tanıyan ülke Afganistan olmuştu. Sovyetler Birliği'nin de etkisiyle 1973 yılında Afganistan'da bir darbe gerçekleşti. Batı yanlısı Zahir Şah devrildi ve yerine Davut Han iktidara geldi. Bu tarihten itibaren Marksist bürokrat ve subaylar Afganistan yönetiminde etkili olmaya başladılar, önemli görevlere getirildiler. Ancak Davut Han Rus etkisinden kurtulup İslam ülkeleriyle yakınlaşmak istiyordu. Pakistan'la yaptığı anlaşmalar, ülkede etkinliği artan komünist örgütlerin birleşmesine neden oldu. Zaten İslam ülkeleriyle olan bu yakınlaşmanın Rusya'nın tepkisiyle sonuçlanacağı belliydi. 1978 yılında ordudaki komünist generallerin ve bazı komünist sivillerin organize ettiği Sovyet destekli kanlı bir darbe gerçekleşti. Davut Han'ın tüm ailesi ve yakınları öldürüldü. Darbeciler ülkeyi komünist bir rejimle yöneteceklerini ilan ettiler. Dahası dine karşı zalim bir savaş başlattılar. Komünizmin Kara Kitabı isimli eserde Afganistan'daki komünist rejimin din düşmanlığı şu şekilde anlatılmaktadır. Kısa bir süre sonra komünist hükümet din karşıtı bir kampanya başlattı. Kur'an halka açık meydanlarda yakıldı. Dini yetkililer tutuklandı ve öldürüldü. Şii nüfus içinde çok etkili bir dini grup olan Müceddediler aşiretinden bir gecede 6 Ocak 1979'da aynı soydan gelen 130 erkek katledildi. her din, her mezhep için dini ibadet yasaklanmıştı. Afgan komünistler aslında Sovyetler Birliği'nin paralı birer maşasından başka bir şey değildi. Moskova'dan gelen danışmanların direktifleriyle hareket ediyor, onların gösterdiği şekilde kendi halklarına karşı kitle katliamları gerçekleştiriyorlardı. İktidarda kaldıkları kısa zaman zarfında büyük bir terör uyguladılar. Yazar Michel Berry, Le Résistance Afgan yani Afgan Direnişi isimli kitabında Seyit Abdullah adlı cezaevi müdürünün uygulamalarını şöyle anlatmaktadır. İşkence en geçerli yöntemdi. Cezaevinin en büyük cezası diri diri lağım çukuruna atılmaktı. Bir gecede onlarca mahkum yüzlerce nedenle idam edilirdi. Cesetler ve can çekişen bedenler buldozerler yardımıyla üst üste gömülürdü. Stalin'in cezalı halklar için uyguladığı yöntem yeniden kullanılmaya başlandı. 15 Ağustos 1979'da Hezarelerden 300 kişi direnişe destek verdikleri gerekçesiyle tutuklandı. 150'si buldozerler yardımıyla diri diri gömüldü, diğer 150'si benzine bulanarak canlı canlı yakıldı. 1979 Eylül'ünde cezaevi yönetimi 12 bin mahkumun öldürüldüğünü kabul etti. Pole Çarkı, cezaevinin müdürü duymak isteyenlere şöyle diyordu. Yalnızca 1 milyon Afgan'ı sağ bırakacağız. Sosyalizmi kurmak için bu kadar adam yeter. Tüm bunlar Moskova'dan yönetilen uygulamalardı. Gerçekte Afganistan'daki tüm iç karışıklık Sovyetler Birliği'nin planladığı bir gelişmeydi. Sovyet yönetimi Afganistan'daki komünistlere darbe yaptırmayı, sonra da bu sözde demokratik rejimi korumak bahanesiyle ülkeyi işgal etmeyi önceden kararlaştırmıştı. Moskova'yı bu plana iten gerçek nedense başkaydı. Bugün pek çok siyasi tarihçinin kabul ettiği üzere o dönemde giderek yayılan İslam komünistler tarafından bir tehlike olarak görülüyordu. Sonunda komünist Afgan rejimine karşı Müslüman mücahitlerin düzenlediği direnişi bahane eden Kızıl Ordu 27 Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal etti. Bu işgalle birlikte Afgan halkına karşı uygulanan vahşetin de çapı büyümüş oldu. Kızıl Ordu tam 10 yıl işgalci bir güç olarak Afganistan'da kaldı. Mücahit grupların Kızıl Ordu'ya karşı başlattığı haklı direnişi, Sovyet yönetimi en zalim ve acımasız yöntemlerle bastırmaya çalıştı, en alçakça yöntemleri kullandı. Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerine almalarını sağlamak için oyuncak şekilli mayınlar yapılıyor, yakalanan mücahitlere korkunç işkenceler uygulanıyor, sivil halk tereddütsüz bombalanıyordu. İnsanları tek tek takip etmek yerine köyleri bombalayarak toplu katliamları tercih ediyorlardı. Mart 1987'de Newsweek dergisi Avusturyalı profesör Fex Ermacora ile bir röportaj yaptı. Bu röportajda Ermacora, Birleşmiş Milletler'in Rusya'nın Afganistan'daki vahşetini gizlediğini belirterek şöyle demiştir. Görgü şahitlerine göre Rus askerleri Afganları evlerinden alarak gırtlaklarını süngülerle doğramaktadır. Çocuk yaşlı demeden bütün köy halkını meydana toplayıp canlı olarak üzerlerine benzin dökerek yakmaktadır. Kadın ve kızların ırzlarına tecavüz edildikten sonra helikopterlere bindirilip çırılçıplak edilerek aşağıya atılmaktadır. Su kuyuları zehirlenmekte, hayvanlar kurşunlanmakta, tahıl ve erzak ambarları yağmalanmakta, meyve ağaçları kesilmekte, dini kitaplar, camiler ve türbeler yakılmakta, böylece köylülerin mücahitlere destek sağlamaları engellenmek istenmektedir. Ruslar, 1980'den bu yana yüz binlerce Afgan çocuğu Rusya'daki ideolojik okul ve kamplarda komünist militan olarak yetiştirmektedirler. Rus yönetiminin vahşetlerinden biri de Raman katliamıdır. Kabil'in kuzeydoğusundaki bu güzel kentin tüm köyleri haritadan silinmiştir. nüfusun hemen hemen tamamı öldürülmüştür. Sadece Karga bölgesinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 1500 kişi katledilmiştir. Sadece insanlar değil, köpeklere varana kadar tüm hayvanlar yok edilmiştir. Tüm evler yağmalanmış, Kızıl Ordu askerleri içinde kadın ve çocukların bulunduğu baraka evlerin üzerinden tanklarla geçmişlerdir. 10 yıl süren Kızıl Ordu işgalinin sonunda on binlerce ölü, bir o kadar da sakat geride kalmıştır. Bugün Afganistan, dünyanın en çok takma kol ve bacak imal edilen ülkesidir. Çünkü Kızıl Ordu'nun mayınları on binlerce Afgan gencinin kolsuz ve bacaksız kalmasına neden olmuştur. Sovyetlerin geri çekilmesinden sonra ise istikrarsızlığa sürüklenen Afganistan kanlı bir iç savaşın içine düşmüştür. 1998 yılında iktidarı ele geçiren Taliban yönetimiyle birlikte siyasi bir düzen ve toplumsal barış ve huzur sağlanamamıştır. Bugün de Afganistan'daki iç karışıklıklar aynı şekilde devam ediyor. Kısacası 1970'lerde Moskova'nın kışkırtmasıyla başlayan vahşet çeyrek asır boyunca Afganistan'a büyük acı ve zulüm yaşattı ve yaşatmayı sürdürüyor. Osmanlı sonrası çok büyük bir kaosun içine itilen bölgelerden biri de Kuzey Afrika'dır. Devlet-i Ali, Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü 16. yüzyılda egemenliği altına almış ve bölgede istikrarlı bir yönetim kurmuştu. Ancak sömürgecilik bölgede Osmanlı yönetimiyle birlikte huzur ve barışı da yok edecekti. Sömürgeciliğin Afrika'ya girişi 17. yüzyılda Hollandalılarla başladı. Ardından Portekizliler, İngilizler ve Fransızlar kıtanın farklı bölgelerinde egemenlik kurdu. Osmanlı'ya ait olan Kuzey Afrika topraklarını ele geçirebilmek içinse 19. yüzyıla kadar beklemeleri gerekti. Bu süreci yaşayan ülkelerden biri de Tunus'tu. Tunus'un İslam'la tanışması, Abdullah bin Ebi Sarh komutasındaki İslam ordularının 648 yılındaki fethiyle gerçekleşmişti. Kısa süre içinde Tunus bir İslam vatanı haline geldi ve 7. yüzyıla gelindiğinde tüm Tunus halkı Müslüman oldu. Daha sonra pek çok kez yönetim değişikliği yaşayan Tunus'ta gerçek huzur ve istikrar 1574 yılındaki Osmanlı yönetimiyle başladı. Tunus, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir eyalet haline getirildi ve bu statüsü 1881'e kadar sürdü. Avrupa medeniyetindeki zorba yönetim anlayışının aksine, Osmanlı ülkesinde İslam dininin bir özelliği olarak barış ve hoşgörü temeline dayalı bir yönetim anlayışı hakim olmuştu. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslüman Arapların yanı sıra Berberiler ve Yahudiler gibi farklı etnik ve dini topluluklar oluşturuyordu. Herkesin huzur içinde ve kardeşçe yaşadığı Tunus'taki bu barış dönemi, Fransa'nın 1881'deki işgaline kadar sürdü. Fransa, Tunus'u yüksek komiser denilen valiler kanalıyla yönetti. Aynı Cezayir'de olduğu gibi burada da çok büyük bir zulüm politikası böylece başlamış oldu. Her türlü muhalefet hareketi ve bağımsızlık yanlısı faaliyet kanlı bir şekilde bastırıldı. Bağımsızlık yanlısı İslami hareketlerin liderleri ve onları destekleyenler çok şiddetli baskı gördü, büyük bir bölümü tutuklandı ve işkencelere maruz kaldı. Fransa, güçlü bir İslami bilince sahip olan Tunus halkında oluşan tepkiyi durdurmakta, ayaklanmaları bastırmakta zorlanıyordu. Bunun için her sömürgeci ülkenin yaptığı gibi o da kukla yönetimlere başvurdu. Bunun için bağımsızlık mücadelesi amacıyla kurulan Düstur Partisi'ni kendi tarafına çekti. Başına ise çok güvendiği bir adamını yerleştirdi. Habib Bourguiba. İlk başlarda halkın desteğini almak için İslami bir çizgi izleyen Habib Bourguiba, çocukluğundan itibaren Fransız eğitimi görmüştü. Ancak gençlik döneminde özellikle Fransız işgal yönetimine karşı bir politika izlemiş, bu şekilde halkın desteğini almayı planlamıştı. Hatta bunun için birkaç kez hapse girmiş, Tunus'tan Kahire'ye kaçarak halk nezdinde kahraman imajı kazanmaya çalışmıştı. Bourguiba, Tunus'a döndüğünde halkı amaçsız bir isyana teşvik etmiş ve böylece kanlı bir Fransız müdahalesine zemin hazırlamıştı. Nitekim Bourguiba, Fransızların 1956 yılında işgale son vermelerinden sonra Fransa'nın Tunus'taki temsilcisi haline geldi. Sömürgeci Fransız yönetimi ülkeyi terk ederken geride kendilerine son derece sadık yönetim kadroları bırakmışlardı. Bu kadrolar Fransızların menfaatlerini onlar kadar koruyan ve kendi vatandaşlarına onlardan bile daha fazla zulüm yapan Habib Bourguiba yönetimindeki kadrolardı. 1959'da ülkeyi süresiz olarak yürütme yetkisini tek başına eline alan Habib Bourguiba, bir zaman sonra kendini ölümüne kadar cumhurbaşkanı ilan etti. 7 Kasım 1987'de akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle Başbakan Zeynel Abidin tarafından devlet başkanlığı görevinden alınana kadar, yani 31 yıl boyunca Tunus'u tek başına yönetti. Bu dönem boyunca ülkeyi kültürel, siyasi ve ekonomik yönden Fransa'ya bağımlı kıldı ve ülkenin zenginliklerini Fransa'ya akıttı. Bu İslam aleyhtarı diktatörün en önemli özelliklerinden biri ise diğer benzerleri gibi yüksek rütbeli bir mason oluşuydu. Masonik kimliği Habib Bourguiba için Müslüman kimliğinden de Tunuslu kimliğinden de daha önemliydi. O, Müslüman Tunus halkının değil, Fransız Büyük Locası'nın menfaatlerini ön planda tutuyordu. Bunu da ülkesinde İslam'a karşı büyük bir savaş açarak gösterdi. Bourguiba'nın ilk icraatı yargıda ve eğitimde Fransız sistemi benzeri bir sistem kurmak oldu. Bu sistemin en büyük özelliği ise İslam düşmanlığıyla şekillendirilmesiydi. Bourguiba camileri sıkı denetimi altına aldı, belli vakitlerin dışında namaz kılınmasını yasakladı. İslami toplum amaçlayan tüm Müslümanları rejim muhalifi sıfatıyla tutuklattırdı ve çok ağır işkenceler uyguladı. Tunus'un sembolü olan Zeytune Üniversitesi başta olmak üzere İslami eğitim kurumlarının hepsini kapattırdı. Oysa Zeytune Üniversitesi Mısır'daki El-Eser Üniversitesi'ne denk sayılabilecek bir üniversiteydi. Kuzey Afrika'daki İslami hayatı canlı tutan, oradaki halkın önünü açan ilim adamlarını yetiştiren çok önemli bir merkezdi. Bourguiba yaptığı baskılarda o kadar ileri gitti ki Ramazan ayında televizyona çıkıp içki içerek ülkenin ekonomik kalkınmasını ve çalışma temposunu yavaşlattığı bahanesiyle Ramazan'da oruç tutmayı yasakladı. Bununla da kalmayarak hac için Mekke yolculuğunun pahalı olduğu gerekçesiyle Mekke yerine Maghreb'in kutsal kenti kabul edilen Kayrevan'ın ziyaret edilmesini istedi. Tunus yönetimi her dönemde İslam ülkelerine karşı uzak bir politika izledi. İslami akımları desteklediği için Sudan'la ilişkilerini askıya aldı. Cezayir'e karşı Fransız hükümetinin yanında yer aldı. Hatta şehit olan Filistinliler için dua etmek ve intifada hakkında konuşmak dahi yasaklandı. Bugün hala Tunus ve Cezayir, kendi Müslüman halkına sömürge döneminden daha şiddetli bir baskı ve zulüm uygulayan iki ülkedir. Bu iki ülkedeki Müslüman halkın yaşadıklarının Kur'an'da anlatılan inkarcılara ait bir zulüm yöntemi olduğuna da dikkat etmek gerekir. Kur'an'da bildirildiği üzere zalim yöneticilerin insanların dinlerini yaşamalarını engellemek için kullandıkları baskı yöntemlerinden biri de cami gibi kutsal mekanları yok etmektir. Allah, Bakara suresinin 114. ayetinde kendi adının anılmasını engellemek isteyenlerin dünyada ve ahiretteki durumlarını şu şekilde bildirmektedir. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların durumu içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azap vardır. Ayette vaat edilen büyük azap, İslam topraklarında İslam'ı yok etmek için çalışan tüm zalim yönetimlerin ahiretteki karşılığıdır. Müslümanlar bu gerçeğin farkında olmalı ve uğradıkları baskılar karşısında zalimlerin ahiretteki durumunu düşünmeli, gerçek galiplerin kendileri olduğunu bilmelidirler. Fransa, Burgiba imajının Tunus'ta eski gücünü yitirmesinden sonra Tunus'un Paris Büyükelçisi Hadi Mevruk'un Dışişleri Bakanlığı'na atanmasını sağlayarak ülkedeki etkinliğini artırmaya çalıştı. Bu arada Başbakan Zeynel Abidin Bin Ali, Burgiba yönetiminin siyasi baskıları yüzünden yıllarca ezilen Müslüman halkı kendi tarafına çekebilmek için onlara bir takım özgürlükler verdi. Burgiba'yı sivil bir darbeyle yönetimden uzaklaştıran Bin Ali yönetimi, siyasi tutukluların bir kısmını da serbest bıraktı. Sürgünde olanların tekrar ülkeye dönmelerine izin verdi. Ancak Müslüman halkın büyük umutlar beslediği yeni yönetim, Burgiba'dan farklı çıkmadı. İlk başta ülkede bir reform hareketi başlatacağını vaat eden Bin Ali, iktidarını sağlama aldıktan sonra aynı Burgiba gibi Müslüman halka karşı zulüm uygulamaya başladı. Burgiba sonrası Tunus'ta değişen tek şey, Müslümanların yıllarca çektiği zulüm ve baskıcı politikaların katlanarak artması olmuştur. Burgiba'nın yerini alan Zeynel Abidin Bin Ali, bugün selefini aratmayacak, hatta son zamanlardaki icatlarıyla onu bile geride bırakacak bir konuma gelmiştir. Bugün Tunus halen Zeynel Abidin sebebiyle bölgenin en katı ve antidemokratik yapıya sahip ülkesi durumundadır. Sadece iman ettik dedikleri için zulüm gören Tunus halkı da İslam'ın baharını bekleyen ülkelerden biridir. Allah'ın izniyle bu bahar çok yakında gelecektir. Batılı devletler sömürgeci politikalarıyla özellikle Müslüman halklara karşı yüzyıllarca çok büyük bir zulüm gerçekleştirmişlerdir. Bu zulüm 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar açık bir şekilde yapılırken 20. yüzyılda gizliden gizliye devam etmiştir. Örneğin İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci güçler Afrika'daki kolonilerini daha fazla ellerinde tutamadıklarında bu bölgeden çekilmiş ancak devlet yönetimini kendilerine yakın kukla yönetimlere devretmişlerdir. Sömürgeci sistem bu politika sayesinde üstü kapalı olarak sürmüştür. Günümüzde Afrika ülkelerinin bir kısmında eski sömürgeci devletlerle yakın ilişki içinde olan yönetimler iktidardadır ve bu kez zulüm bu kişilerin eliyle yürütülmektedir. Bu kukla yönetimler çoğu zaman ülke nüfusunun küçük bir bölümünü oluşturan Hristiyan ya da diğer dinlere mensup azınlıklar olmuştur. Bu azınlık hükümetleri batılı devletlerden aldıkları destekle Müslüman halklara karşı çok büyük baskılar yapmaya devam etmişlerdir. Bunun neticesinde çoğunluğu oluşturan Müslümanlarla azınlık yönetimler arasında büyük iç savaşlar çıkmış, ülkeler kaosa sürüklenmiştir. Bugün pek çok ülkede bu çatışmalar devam etmektedir. Sömürgeci devletlerin izlediği başka bir yöntem daha vardır. Dindarlık kisvesi altında halkın sempatisini toplayan, gerçekte ise dini değerlere karşı çok düşmanca duygular besleyen liderleri iktidara getirmek. Bu hükümetler Müslüman olduklarını iddia etmektedirler. Ancak bir yandan da Müslüman halka karşı çok büyük bir zulüm uygulamış ve onların dini gereklerini yerine getirmelerini engellemişlerdir. Bu zulmün en açık örnekleri Tunus, Cezayir gibi ülkelerde yaşanmaktadır. Bu ülkelerde görünüşte Müslüman yönetimler iktidardadır. Oysa Müslüman halka karşı şiddetli baskı ve eziyetler yine bu yönetimler tarafından yürütülmektedir. Çad'da Cezayir ve Tunus'a benzer bir tarihe sahiptir. Yıllar boyunca süren sömürgecilik döneminin sonrasında bağımsızlık kazanmış, ancak bunun ardından yıllarca süren iç savaş ve bitmek bilmeyen bir kaos başlamıştır. Çad, 1086 yılında Kanum Krallığı'nın İslamiyet'i kabul etmesiyle Müslüman oldu. 16. yüzyıla gelindiğinde bölgenin en zengin ve en güçlü ülkelerinin arasındaydı. Ancak 19. yüzyılda iç bölünmelerle zayıflayan krallık 1900'de Fransızların işgaline uğradı ve Fransa Çad'ı diğer sömürgelerine bağladı. İşte bu andan itibaren sömürgeci Fransız kuvvetlerinin Müslüman halka ve İslam dinine karşı savaşı başladı. Bu savaşta her türlü insanlık dışı uygulamaya, zulme, baskıya ve şiddete yer vardı. İlk hedef, Çad halkının İslami kimliğini yok etmek ve yerine materyalist ve dinsiz bir kimlik yerleştirmekti. Bu amaçla bölgedeki bütün camiler, Kur'an kursları, medreseler, din eğitim merkezleri, dini cemiyetler, kütüphaneler yıkıldı. İşgalci Fransız güçleri İslami eğitimi yasaklayarak Müslümanların dinlerini öğrenmelerine engel oldular. Bütün dini vakıf ve cemiyetleri kapattılar. Burada görev yapan öğretmenler, imamlar ve öğrencilerin birçoğu mahkum edildi. Bazıları yapılan baskınlarda şehit oldu, bazıları da çöle ve dağlara kaçmak zorunda kaldı. Tutuklanan din bilginlerinin çoğu hapishanelerde ya boğdurularak ya da satırlarla doğranarak işkence altında öldürülmüştü. Yeni açılan okullardaysa sadece Fransız askerlerinin çocukları okuyabilmekte, onlar için dispanserler ve eğlence salonları açılmaktaydı. Ülkede bulunan Müslüman aydınlar ve zulümden kurtulmak isteyen halk çeşitli ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Her türlü ibadet ve dini toplantı rejime karşı suç kabul edilmekteydi. 1917 yılında Çad'daki Fransız yönetimi alçakça bir katliam gerçekleştirdi. Yönetim, dini hayatın yeniden düzenlenmesi amacıyla bir konferans düzenlendiğini açıklayarak ülkedeki tüm İslam alimlerini davet etti. Davete çok sayıda Müslüman alim katıldı. Ancak bir Fransız komiser, ellerinde satırlar, kılıçlar, şişler bulunan yüzlerce cellat getirmişti. Etraf, sivil halktan tecrit edilmiş, askeri birlikler vaziyet almışlardı. Komplo anlaşıldığındaysa iş işten geçmişti. Her taraf kesilmiş ve doğranmış insan cesetleriyle doldu. Baraka, kan gölüne döndü. Halkla Fransız askeri kuvvetleri arasındaki çatışmalar çok uzun yıllar sürdü. Bu mücadeleler sonucunda 1960 yılında Çad bağımsızlığını kazandı. Ancak bağımsızlığını kazanması, aynı diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi halkın barışa ve huzura kavuşması anlamına gelmiyordu. Çünkü Müslüman çoğunluğun yaşadığı ülkenin başına eski sömürgeci Fransa ile sıkı bağlar içinde olan Çad İlerici Partisi'nden bir Hristiyan getirildi. Yeni yönetim baskı ve zulüm konusunda Fransa'nın yolunu izliyordu. Fransa'ya yakınlığıyla tanınan François Tombal Bayen'in hem Cumhurbaşkanlığına hem de Başbakanlığa getirilmesi Müslüman halk arasında çok büyük bir tepki oluşturdu. Bu tepkiyi dile getiren Çatlı Müslüman aydınların öldürülmesi üzerine ülke çapında ayaklanmalar baş gösterdi. Ardından Müslümanlara yönelik bir tasfiye operasyonu başladı. Politik istikrarsızlık, ülkenin ilk devlet başkanı François Tombal Bayen'in 1975 yılında bir suikaste kurban gitmesiyle büyüdü ve 1980 yılında başlayan iç savaşla daha da kötü bir boyuta ulaştı. Bu iç savaşın iki tarafı vardı. Bir tarafta ülkenin kuzeyindeki Müslümanlar yer alıyordu, diğer yanda da ülkenin güneyindeki Bantu bölgesinde yaşayan Hristiyanlar ve yerel dinlere bağlı kabileler. Ancak bu iç savaş, çoğu 3. Dünya ülkesinde olduğu gibi gerçek anlamda bir iç savaş değildi. Çünkü dış güçler aktif olarak taraf tutmaktaydı. Bu dış güçlerin başındaysa İslam karşıtı güçlerin her zaman yanında olan İsrail geliyordu. İsrail, Müslümanlara karşı güneydeki Bantuların yanındaydı. İç savaşta kuzeyli Müslümanların lideri Gukuni VII'ydi. İşin ilginç yanı ise Güneyli Hristiyan Putperest İttifakın başında da Müslüman kökenli bir kişinin, Hisene Havri'nin yer alışıydı. İsrail, CIA ile birlikte Habre güçlerini destekledi ve onlara Sovyet yapımı silahlar verdi. 1983'te Çat'ta İsrail askeri danışmanlarının bulunduğuna dair birkaç ayrı kaynaktan alınan raporlar yayımlandı. Ağustos 1983'te ise İsrailli askeri uzmanların 2500 Zaire askeriyle birlikte Habre güçlerini desteklemek üzere Çad'a geldiği ortaya çıktı. Filistin halkına yönelik katliamların baş aktörlerinden Lübnan kasabı Ariel Sharon ise Çad'daki savaş sırasında önemli bir görev üstleniyordu. Ocak 1983'te Savunma Bakanlığından ayrılmadan hemen önce Çad'a bir ziyaret yapmıştı. Sharon'un bu ziyareti İsrail'in Çad müdahalesini artırmaya hazır olduğunun bir göstergesiydi. Çad'ın bugün geldiği durum, İslam karşıtı güçlerin bir ülkeyi ne hale getirebileceğinin en açık örneklerinden biridir. Tüm zenginlikler yitirilmiş, istikrar ortadan kalkmış, yıllarca huzur içinde yaşayan halk bir iç çatışmanın içine düşmüş ve Çad adeta bir yokluklar ülkesi haline gelmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki bu umutsuzluğa kapılmayı gerektirecek bir durum değildir. Çünkü bu olumsuz tablonun çok kolay bir çözümü vardır. Çözüm, İslam ahlakının insanlar arasında katıksızca yaşanmasıdır. Bu gerçekleştiği zaman asırlardır çözülmeyen tüm problemler birer birer çözülecek, savaşların ve çatışmaların yerine barış ve huzur alacaktır. İslam ahlakının hakim olduğu bir ortamda ne bir haksızlığın ne de bir adaletsizliğin gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Çad'da yaşanan tüm bu zulümlerde bizlere bir kez daha İslam dünyasının mazlum durumunu göstermektedir. Ayrıca bu durumu değiştirmek için yürütülecek fikri mücadelenin ne kadar acil ve ehemmiyetli olduğunu da hatırlatmaktadır. Afrika'nın uzak bir ülkesindeki Müslümanlar sırf Müslüman oldukları için zulüm görmektedirler ve bu durum dünyadaki tüm Müslümanları ilgilendiren bir sorumluluktur. Geçtiğimiz yıllar boyunca Müslümanlara zulmetmiş olan inkarcı liderlerin ve kadroların yaptıklarının yanlarına kâr kalmadığını da bilmek gerekir. Dünyada büyük bir iktidar sahibi olarak ölmüş de olsalar, ahirette ebedi azapla cezalandırılacaklardır. Allah'ın sonsuz adaleti, o inkar edenlerin üzerinde tecelli edecek ve her bir kişi tüm yapıp ettiklerinin hesabını verecektir. Bu, Allah'ın iman edenlere bir vaadi ve aynı zamanda da bir müjdesidir. Allah, Buruş Suresi 10. ayetinde şöyle buyurur. Gerçek şu ki, mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler. İşte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır. Farklı dini mezhepler ve etnik kökenlerin yaşadığı Irak'ta nüfusun %95'ini Müslümanlar oluşturmaktadır. Müslüman halk yıllardır türlü baskılar, eziyetler, işkenceler ve korkular altında yaşamaktadır. Irak'ın Müslüman nüfusunu ezen, katleden ve sefalete mahkum eden en önemli etkense Saddam Hüseyin'in faşist olarak tanımlanabilecek dikta rejimidir. 1979'da devlet başkanlığını ele geçiren Saddam Hüseyin, o günden bu yana ülke içinde dindarların siyasal ve sosyal yaşamda hiçbir faaliyette bulunmasına izin vermemektedir. Saddam, 5000 Müslüman Kürt'ün kimyasal silahlarla katledildiği Halepçe katliamının mimarıdır. 1980 yılında İran-Irak Savaşı'nı başlatarak hem komşu ülkenin hem de kendi ülkesinin insanlarına büyük acılar çektirmiştir. 1990'da da Kuveyt'i işgale kalkan Saddam, çeşitli dönemlerde İslami konuşmalar yaparak Müslümanların desteğini tekrar kazanmaya çalışmıştır. Ancak bu durum, Saddam'ın iki yüzlü bir politika değişikliğinden başka bir şey ifade etmemektedir. Saddam'ın geçmişine bir göz atmak, kurduğu rejimin temellerini anlamamızı sağlar. Saddam'ı Irak'ın başına getiren olaylar bir darbeyle başlamıştır. 1963 Şubat'ında kendilerine Baas yani Diriliş Partisi adını veren bir grup subay ve sokak militanı, iktidarda bulunan Albay Kasım'ı devirdiler. Bu militanların arasında genç bir adam dikkat çekiyordu. Saddam Hüseyin el-Tikriti, yani Tikritli Saddam Hüseyin. Saddam, darbenin hemen ardından Baas yönetimi tarafından terör ve suikastlerden sorumlu özel bir grubun başına getirildi. İlk yaptığı ise darbe muhaliflerini sorgulamak için yeni ve etkili işkence yöntemleri geliştirmek oldu. Baas'ın saray darbesiyle doğan bu iktidarı aynı yılın Kasım ayında sona erince Saddam Hüseyin'in işkence merkezi ortaya çıkarılmıştı. İşkence merkezi Saddam'ın özel icadı olan korkunç işkence aletleriyle doluydu. Baas'ın 10 aydan az süren kısa iktidarı yine bir darbeyle sona ermişti. Ancak Baas 17 Temmuz 1968'de ikinci bir darbe daha gerçekleştirdi. Bu defaki darbe kalıcıydı. Bu ikinci Baas darbesinin ikinci lideri de yine ünlü işkence uzmanıydı, Saddam Hüseyin. Saddam, rejimin kilit noktalarına kendi akrabalarını yerleştirerek ve siyasi rakiplerini tasfiye ederek kısa zamanda tüm siyasi gücü elinde topladı. Acımasız işkence uzmanı, Irak'ın diktatörü olmuştu. Saddam iktidarı ele geçirdikten sonra sürekli savaş ve çatışma peşinde oldu. 1980 yılında hiçbir sebep yokken ani bir saldırıyla İran'ı işgal etti ve 8 yıl boyunca yüz binlerce Iraklı ve İranlının hayatına mal olacak bir savaşı başlattı. Bu savaşın bitmesinden 2 yıl sonra bu kez yine hiçbir sebep yokken Kuveyt'i işgal etti ve Körfez Savaşı'na yol açtı. Ancak Saddam'ın terörü sadece komşu ülkeleri değil, kendi halkını da hedef alıyordu. İktidarı boyunca rejime muhalif görülen kişiler, siyasi ve hatta etnik gruplar türlü vahşetlere maruz kaldılar. Gerçekten de Saddam birçok Iraklının kanını dökmüştür. İran'a karşı başlattığı savaşın sonunda Irak'ın 17 milyonluk nüfusundan 1 milyonu ölmüş veya yaralanmıştır. Halkın 1 milyondan fazlası da ülkeyi politik ve ekonomik sebeplerle terk etmişlerdir. Saddam Hüseyin 1988 yılında Halepçe'de yaptığı katliamla farklı etnik kökene sahip halka karşı faşist tavrını göstermiştir. Halepçe'deki sivil Kürt yerleşimcilerin üzerinde sinir gazı kullanarak birçok masum insanın bebek, yaşlı, kadın, erkek ayırmaksızın can çekişerek ölümlerine sebep olmuştur. Amnesty International bu katliamda 5000 Kürt'ün öldüğünü ve birkaç bininin de ülkede yapılan benzer saldırılarda kaybolduğunu açıklamıştır. Saddam'ın zalimliklerinden bugüne dek ailesi ve yakın çevresi de payını almıştır. Irak lideri Saddam Hüseyin'in üvey kardeşi Barzan Tikriti, Saddam'ın ve oğlu Uday'ın kendisini öldürtme ihtimalinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmıştır. Saddam'ın iki damadı Hüseyin ve Saddam Kamil de 1995 yılında Saddam'dan korkarak Ürdün'e kaçmışlardır. Bunun üzerine Saddam onlara can güvenliği garantisi vermiş ve ülkeye geri dönmelerini istemiştir. Ancak can güvenliklerinin korunacağına dair söz alan iki kardeş Bağdat'a döner dönmez babalarıyla birlikte öldürülmüşlerdir. Daha sonra da annelerinin cesedi paramparça edilmiş olarak bulunmuş, üstelik bu olaylar tüm dünya kamuoyunun gözü önünde meydana gelmiştir. Irak halkı, Saddam'ın kendi egosunu tatmin etmek için izlediği saldırgan ve çatışmacı dış politika nedeniyle aç, işsiz ve sefil haldedir. Küçücük bebekler açlıktan ve ilaç bulamamaktan dolayı ölmekte, tüm doğal zenginliklerine rağmen koskoca bir millet sürekli ölüme ve yok olmaya doğru gitmektedir. Buna rağmen halk ya korkudan ya da içinde bulunduğu kitle hipnozundan dolayı Saddam'a toz kondurmamaktadır. Yaşadıkları sefaletten dolayı hep Saddam'ın düşmanlarını suçlamaktadırlar. Saddam'ın Irak halkı üzerinde oluşturduğu kitle hipnozunun en önemli özelliği, sahte bir dindarlık maskesi altında hareket etmesidir. Saddam, iç ve dış politikalarında, halka yönelik baskılarında hep dini bir üslup kullanmaktadır. Gösteriş amaçlı yaptığı hareketlerle halkın gözünü boyamayı amaçlamaktadır. Bunun için kimi zaman abartılı söylemlerle kendini İslam dünyasının hamisi gibi göstermektedir. Hatta Körfez Savaşı'nda olduğu gibi Irak bayrağına Allahu Ekber kelimelerini ekleyerek halkın dini duygularını istismar etmeye çalışmaktadır. Zalim uygulamalarına bakıldığındaysa İslam diniyle, Kur'an ahlakıyla ilgisi olmadığı rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Allah bu gibi insanların durumunu Tevbe suresinin 56. ayetinde şöyle bildirmektedir. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Saddam'ın İslami bir lider olmaktan çok uzak olduğu açıktır. Çünkü uygulamalarına bakıldığında bunların Kur'an ayetlerinde yasaklandığını ve şiddetle yerildiğini görürüz. Örneğin Saddam'ın ülke içindeki uygulamalarında ırkçılık ağır basmaktadır. Sadece etnik kimlikleri yüzünden pek çok masum insanı vahşice katlettirmiş, Halepçe katliamıyla tarihe 5000 insanın katili olarak geçmiştir. Saddam da diğer pek çok ırkçı lider gibi kendi ırkının ve milletinin üstün olduğu iddiasındadır. Oysa Hucurat suresinin 13. ayetine göre üstünlük ırka, renge ya da diğer başka bir özelliğe göre değil, takvaya yani Allah'a yakınlığa, inanç ve ahlaka bağlıdır. Irkçılıksa Kur'an'da cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğu kelimeleriyle tarif edilir. Saddam, ırkçılık yanında faşizmi de benimsemiş durumdadır. Kendi halkına karşı faşist bir baskı uygulamakta, aynen Hitler ve Mussolini gibi savaşın kutsal bir değer olduğuna inanmaktadır. Oysa Kur'an'da bildirilen haklı sebepler dışında savaş çıkarmak, Kur'an'a göre yeryüzünde bozgunculuk anlamına gelir ve bu büyük bir günahtır. Allah'ın inkar eden İsrailoğullarından söz ederken verdiği hüküm tüm zalimler için geçerlidir. Maide suresinin 64. ayetinde şöyle hükmedilmektedir. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar, Allah'sa bozguncuları sevmez. Irak Müslümanları, Kur'an'da anlatılan Müslüman ahlakından tamamen uzak, bunun yerine kabile ve ırk taassubu içinde olan bir diktatörün hakimiyeti altındadırlar. Kendi tatmini için yüz binlerce insanı ölüme göndermekten çekinmeyen, zulüm ve işkenceyi zevk haline getirmiş bir diktatörün zulmü altında ezilmektedirler. Dahası, maruz kaldıkları propaganda nedeniyle bir kısmı bu durumun farkında dahi değildir. Irak Müslümanlarının bu zulümden kurtulmaları da İslam dünyasının fikren ve maddeten güçlenmesine bağlıdır. Yani Kur'an ahlakı tam olarak yaşanmalı ve İslam dünyasına sözde İslami bir görünüm altında sokulmak istenen faşist ideoloji yıkılmalıdır. Bu yolda yapılacak her türlü çalışmanın önemli bir ibadet olacağını sakın unutmayın. Suriye 1963 yılından bu yana Arap Milliyetçisi Baas Partisi tarafından yönetilmektedir. Suriye'deki Müslüman nüfus 1920'li yıllardan bu yana çok büyük bir zulüm ve baskı görmektedir. Halkın %75'inin Müslüman, %11'inin Nusayri, %9'unun da Hristiyan olduğu Suriye toprakları asırlar süren bir İslami geçmişe ve köklü bir kültüre sahiptir. Bu İslam topraklarında pek çok İslam alimi yetişmiştir. Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilen seferler neticesinde fethedilen Suriye toprakları sırasıyla Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Eyyubi yönetimi altında kalmıştır. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan Suriye toprakları 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar barış ve huzur doluydu. Ancak ülke 1831 yılında Osmanlı'ya baş kaldırarak ayrı bir yönetim kuran Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın eline geçti. Sonra tekrar Osmanlılara geçen Suriye 1920 yılında Fransız işgal kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Fransız işgali Suriye halkı için büyük bir kaosun ve şiddetin de başlangıcıydı. Fransızlar tarihsel olarak Suriye'nin bir parçası olan Lübnan'ı da ülkeden kopardılar ve ayrı bir devlet haline getirdiler. Suriye'nin 1946 yılındaki bağımsızlığına kadar süren şiddet politikası, Fransız yönetiminin diğer pek çok İslam toprağında yaptığı katliamların bir benzeriydi. İşgal sonrası Suriye halkı önemli bir direniş hareketi başlattı. Fransızlar on binlerce insanı vahşice katletti ve büyük şehirleri bombardımana tuttu. Ayaklanma şiddet yoluyla bastırıldı. Ancak Fransa Suriye'de uzun süre kalamayacağını anladı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Suriye'den çekilmek zorunda kalan Fransızlar 1946 yılında bu ülkenin bağımsızlığını kabul ettiler. Ancak ülkeden çıkarken geriye son derece istikrarsız, çatışmaya açık bir Suriye bıraktılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye'de konuşlandırılan Fransız mandası ise en çok Nusayrilere yaradı. Nusayrilik Hazreti Ali'nin tanrılaştırılması esasına dayanan ve Hristiyanlıktakine benzer bir tesis prensibine sahip olan inanç sistemidir. Fransız yönetimi ülkede azınlık olan Nusayrileri özellikle devlet kademelerine yerleştirmişti. Böylece ülkede çoğunluğu oluşturan, siyasi ve ekonomik alanlarda liderlik yapmış olan Sünnilerde bir rahatsızlık meydana getirmişti. Bu yapay iç çelişki iki toplum arasına yapay bir düşmanlık tohumu ekmişti. Bağımsızlık sonrası Suriye darbeler ülkesi haline geldi. 1949 yılında başlayan darbeler dönemi, 1970 yılında diktatör Hafız Esad'ın gerçekleştirdiği bir darbeyle son buldu. Esad rejimi darbeleri sona erdirdi ama zalim bir yönetim başlattı. Baas iktidarıyla birlikte Suriye Müslümanları açısından zor bir dönem başlamış oldu. Çünkü yönetim, Suriye nüfusunun %11'ini oluşturan Nusayri azınlığa geçmiş ve Nusayrilerin dışındaki tüm mezhepler iktidar kadrolarından uzaklaştırılmıştı. Kendilerini sosyalist halk demokrasisi olarak tanımlayan baskıcı Hafız Esad yönetimi, Suriye'yi kısa sürede bir istibdat ülkesi haline getirdi. Tüm siyasi partiler kapatıldı, Baas Partisi'nin savunduğu sosyalist ideoloji dışındaki tüm görüşlerin savunulması yasaklandı. Tüm İslami hareketlere kısıtlamalar getirildi. Bu hareketlerin liderleri tutuklanıp çok şiddetli işkenceler altında hayatlarını yitirdi. Müslüman kadınlara tecavüz edildi. Esad döneminde Suriye Müslümanlarının maruz kaldığı baskı ve zulüm, uluslararası insan hakları teşkilatlarının raporlarında da yer aldı. Baas yönetiminin ilk hedefi İslami kimliğin yok edilmesi olmuştur. Bu amaçla on binlerce Müslüman sebep gösterilmeden tutuklanmış, şiddetli işkencelere maruz kalmıştır. Çoğu idam edilmiş, büyük bir bölümü de kaybolmuştur. Kadınlara bile tecavüz, ölünceye kadar dövme, ayaklarından tavana asma gibi vahşi işkence yöntemleri uygulanmıştır. Hafız Esad yönetimi bunların yanı sıra evlere baskınlar, camilere saldırılar düzenleyerek ve hiç bitmeyen tacizlerde bulunarak Müslüman halkı yıldırmayı hedeflemiştir. Bunda da büyük ölçüde başarılı olmuştur. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Hama şehrinde gerçekleştirdiği katliamsa vahşetlerin en büyüğüydü. Bu şehrin yok edilmesinin tek nedeni buradaki İslami hareketin çok güçlü olmasıydı. Hafız Esad'ın kardeşi ve zamanın Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad, Şubat 1982'de bir gece vakti Hama'ya havadan ve karadan saldırı düzenledi. Saldırıya katılmak istemeyen askerlerin çoğu anında idam edildi. Esad'ın 30 yıl süren diktatörlüğü döneminde bunun gibi daha pek çok katliam ve vahşet yaşandı. 40 bin Müslüman vahşice katledildi. Bugün hala Esad'ın katliamlarından kaçan çok sayıda Suriyeli Müslüman mülteci olarak yaşamını sürdürmektedir. Sadece Suudi Arabistan'da 1 milyon civarında Suriyeli Müslüman bulunmaktadır. Müzik Hafız Esad'ın ölümü Orta Doğu coğrafyasının zaten karışık olan siyasetini daha da karıştırmıştır. Esad sonrasında bu ülkeyi çok ciddi sorunların beklediği açıktır. Aralarında inanç ve siyasal görüşler bakımından derin farklılıklar bulunan etnik grupların atacakları her adım ülkede çok ciddi sorunlara neden olabilir. Bu tespite göre yaşanabilecek bir bölünme süreci sonunda bağımsızlık hareketleri başlayacaktır. Golan, Havran ve Kuzey Ürdün bölgesinde Dürzilerin, sahile yakın bölgede Nusayrilerin, Hama, Humus ve Şam bölgesinde ise Sünnilerin bağımsızlık hareketine girişmeleri olasıdır. Suriye yönetiminin içinde barındırdığı bazı zaaflarsa bu sorunları engelleyecek durumda olmadığını göstermektedir. Çünkü Esad sonrası baş gösteren iktidar mücadelesi ve iç karışıklıklar ülkeyi ve iktidarı yıpratmıştır. Üstelik bu egemenlik mücadelesi de hala devam etmektedir. Peki Suriye'nin bölünmesi en çok hangi ülkeyi memnun edecektir? İşte bu noktada karşımıza dikkat çekici güç odakları çıkmaktadır. Bu parçalanma özellikle İsrail'in ve Orta Doğu'da terör ve istikrarsızlığı silah pazarı olarak gören ülkelerin işine yarar. Ayrıca böyle bir oluşum Çin'in, Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin bölgeye doğrudan müdahalesi anlamına da gelir. Buysa her bakımdan Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirecek bir durumdur. Esad'ın ölümü İsrail'in yıllardır planladığı üçe bölünmüş Suriye stratejisini hayata geçirmesini kolaylaştırmıştır. Suriye'nin üç parçaya bölünmesi, İsrail'in bu bölgede daha rahat hareket etmesine, iç karışıklıkları daha kolay bir şekilde tahrik edebilmesine olanak verecektir. Özellikle de Havran, Kuzey Yürdün ve Golan bölgesindeki bir Dürzi devletinin kurulması, İsrail'in bölgesel güvenliğini sağlamasını kolaylaştıracaktır. Suriye'nin bölünmesi sonrası oluşabilecek bir istikrarsızlık bölge güvenliği açısındansa çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle de Müslümanlara yönelik saldırılar şiddetlenecek, batılı devletlerin bu karışıklıklardaki rolü daha da artacaktır. Üstelik Esad'dan sonra başa geçen oğlu Beşar Esad'ın çok etkili bir politika yürütebileceği, bölgedeki hassas dengeleri kontrol altında tutabileceği de şüphelidir. Hepsinden önemlisi, Müslümanların haklarını kollayabileceği pek tahmin edilmemektedir. Kısacası, Hafız Esad'ın ölümünden sonra Suriye yeni istikrarsızlıklara gebedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu saydığımız problemlerin hiçbiri çözümsüz değildir. İlk bakışta bu bölgelerdeki sorunlar hiç çözülmeyecek kadar karışık gibi görünebilir. Bunun da nedeni yüzyıllardır çözümün yanlış yerlerde aranmasıdır. Oysa çözüm Allah'ın insanlar için seçip beğendiği Kur'an ahlakının yaşanmasındadır. Olaylar karşısında çözümsüz kalmak bir Müslüman için kabul edilebilecek bir durum değildir. Çünkü her şeyin yaratıcısı olan Allah, insanların barış, refah, huzur ve güven duygusu içinde yaşayabilecekleri bir sistemi de yaratmış ve bunu insanlara Kur'an aracılığıyla bildirmiştir. Kur'an, insanlara her konuda yol göstericidir. Allah bu gerçeği Nahl Suresi 89. ayetinde şöyle bildirir. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Kur'an'da tarif edilen üstün ahlak anlaşıldığı ve yaşanmaya başlandığı takdirde, dünya üzerinde var olan tüm sorunlar kolayca çözülmeye başlayacaktır. Çözüm, Kur'an ahlakının yaşanmasındadır. Dolayısıyla Kur'an'ın tüm insanlara anlatılması, vicdan sahibi insanların üzerinde büyük ve önemli bir sorumluluktur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.